Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Ay Zaman ve Yaratılış Delilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün de Osman kardeşimiz, Tarık kardeşimiz, Oktar hocam ve ben inşallah karşınızda olacağız. Allah'ın yaratılış delillerini anlatıyoruz. Allah'ın yaratması inşallah insanoğlunun gözlemine sunulmuş en güzel şeylerden birisi. Çünkü hikmetle bakıyor insan Allah'ın yaratmasını görmek için. Allah'ın her şey Allah'a ait. Bütün kainattaki her nereye baksa, hangi zerreye baksa insan Allah'ı inşallah kanaate geliyor. Allah'ın varlığını anlıyor inşallah. Ve bu çok güzel hikmetlerle dolu. İnsanın aklını, beynini açıcı, değil mi? İnsanın Allah'a yakınlaşmasına vesile olan, insanı rahatlatan, ruhunun tatmin olmasını sağlayan, değil mi? Birçok yönden birçok faydası olan ama en önemlisi Allah'a olan imanımızı daha da arttıran şeyler bunlar. İman hakikatleri. Bediüzzaman Hazretleri söylüyor. İman hakikatleri diyor inşallah. Kainatta her şeyin fevkindedir diyor. Yani her şeyin üstündedir. Önem bakımından en önemli noktadadır diyor inşallah. Şimdi bu Darwin zamanında daha mikroskop değil de büyüteç diyelim. Büyüteç varken yani büyütme kapasitesi açısından hücreyi su dolu bir baloncuk olarak nitelendirip o zaten oluyor. Yani suyun içinde şeker koyup karıştırma gibi basit bir şey. Öyle bir bıraktığın zaman zaten hücre orada oluveriyor. İçinde ne harikalar var hiç kimse bilmiyordu. Çok basit bir yapı olarak addediyorlar. Ve hemen oluşuverdiğini, bütün canlılığın da hücresel boyutta başlayıp bütün bu canlılığın çeşitlenip günümüze kadar geldiğini iddia ediyorlardı. Ne zamana kadar? Mikroskopların kapasitesi genişleyip en son elektron mikroskobu bulunana kadar. Bilim orada hücrenin içerisinde adeta kainatı buldu. Adeta atom gibi orada da çok düzenli ve intizamlı bir yapının varlığını keşfetti. Şimdi bugün bilim adamları uğraşmış Escherichia coli isimli bir bakteri var. Bu bakterinin içerisindeki proteinlerin yoğunluğunu belirtmesi açısından bir animasyon hazırlamışlar. Şimdi animasyonda hemen önceden söyleyeyim. Böyle biraz yoğunluktan dolayı çok sıkışıklık var gibi duruyor. Ama aslında öyle değil. Yani hepsi bir düzen içerisinde. Her yerde bir düzen hakim. Ama yoğunluğu insanların anlaması için güzel bir video aslında inşallah. Bakın şimdi göstereyim onu. Bu ne biliyor musunuz? Bu Escherichia coli bakterisinin içi. Hücrenin içi. Bu da onun içerisindeki proteinler. Şimdi iğne atsan yere düşmez tarzı bir görüntü var değil mi? Normalde canlı hücresi dediğimiz hücrenin içi aslında işte böyle kalabalık. Birçok protein var. Burada düzensiz bir yapı gibi görünse de aslında hepsi çok düzenli. Her bir protein nereye gideceğini çok iyi biliyor. Her bir protein ne zaman sentezleneceğini çok iyi biliyor. Ve her bir proteinin ne yapacağı iş belli ve tam bir uzmanlık da yapıyorlar. Şimdi bu proteinlerin kayıtlı olduğu yer ne? DNA'mız. Şimdi o DNA'nın nasıl bir yapıda olduğunu göstermek için bir video göstereceğim. Şimdi bu bizim nükleik asitler yani DNA. Bakın hatta videoyu hemen burada bir daha baştan alayım. Evet. Ne oldu? Tekrar şey yapalım.
Yani hücrenin içinde 10 milyar protein var her an. Mesela bir insan hücresinde bilim adamları tahmini 10 milyar protein olduğu. Böyle. Evet. Ama mükemmel bir düzen var yani sistem var. Hiç hata yok. Hiçbir protein yanlış yere gitmiyor. Değil mi? Öbürlerin önünü tıkar mesela. O da olmuyor. Ve hareket ediyor bunlar. O çok özel bir durum. Evet. Yani yürüyen protein var mesela protein taşıyor. Protein proteinleri taşıyor. Götürüyor bir yerden bir yere. Başka proteinler alıp onu işte suyun içerisinde gitmesi gereken yere götürüyorlar. Neye göre? Üzerinde bir tane barkod var. Barkodu kim yapıştırıyor? Yine proteinler yapıştırıyor. Bir protein barkod yapıştırıyor. Sen diyor diyelim ki Kadıköy'e gideceksin ve Taksim'e gideceksin diyor. Öbür bakteri de ha diyor bu diyor demek ki oraya gidiyor diyor. Mitokondriye gidecek diyor. Alıyor onu mitokondriye götürüyor. Bu muhteşem bir şey. Yani o proteini hocamız diyor ya hep hani al çıkar protein tozu olarak dışarıda tut. Hiçbir şey ifade etmiyor. Bir şey yapmıyorlar. Duruyorlar öyle. Bozulmasa yani bozulmadan saklanabilse trilyon sene durur. Tabii hemen bozuluyor da. Trilyon sene durur. Aynı protein hücrenin içine bir giriyor. Böyle alıyor proteini taşıyor, adrese götürüyor, postacılık yapıyor, barkod ekliyor. Yapısal bir protein oluyor, yollar yapıyor. Enzim oluyor, işte reaksiyonlara giriyor. Hücrenin kapısı oluyor mesela, geleni geçeni kontrol ediyor. Sadece ilgilileri bırakıyor, ilgilileri bırakmıyor. Durduruyor onları. Açılıyor böyle hakikaten, yani böyle özel bir şekilde açılıp içeriye molekülleri bırakıyor böyle.
Seçici geçirgen.
Tabii seçici geçirgenlik, aktif olarak taşıma yapanlar var. Bambaşka bir şey yani böyle hücrenin içindeki
alem. Bir de taşıma alem. Yapanlar çok acayip. Mesela hani bir barkodlu bir protein var. Bu barkodlu proteini başka bir protein alıyor, götürüyor. Götürdüğü yerde o da bir başka bir proteine eklenip çok başka bir işe yarıyor. Yani aslında hani anahtar, kilit mantığına düşündüğünde her şey birbirinin anahtarı ve kilidi olup bir sistemin daha başlamasını, çalışmasını sağlıyor. Yani hani çok derin, çok üstün bir akıl var maşallah. Düşününce.
Yani evet.
Evet, o proteinin her birisi, 10 milyar tane proteinin her birisi bir kilidin veya bir anahtarın bir şey, parçası.
Evet.
Boş bir protein yok. Her birinin muhakkak yaradığı bir iş var. Yani bir anahtarın bir dişlisi oluyor. Hatta kompleks mekanizmalar şöyle. Yani birisi tek başına bir anahtar olabiliyor. Aynı zamanda 20 tanesi birleşip kompleks 3 boyutlu bir anahtar yapıyorlar. Diğer 30 tane birleşmiş bir kilidi açıyorlar mesela.
Çok maşallah.
Maşallah.
Yani sistemin içerisinde milyonlarca nükleik asitin, DNA'daki nükleik asitin şifrelediği proteinlerin, şifrelediği amino asitlerin oluşturduğu proteinlerin oluşturduğu kompleks mekanizmalar görüyoruz. Bu basamakların bir tanesinde ki milyonlarca basamak var. Evet. Bir tanesindeki ufak bir oynama hatası. Mesela hocamız protein sentez mekanizmasını anlatmıştı. Hatta o videoyu biraz sonra bir daha göstereyim. Molekül böyle bağlanıyor mesela DNA'ya. Böyle değil de şöyle bağlansa yine sorun çıkıyor. Şöyle bağlansa yine sorun çıkıyor. Sadece molekülün varlığı değil, bağlandığı yer, yönü, ne zaman bağlandığı, ne kadar hızlı hareket ettiği hepsi önemli.
Maşallah.
Ve
maşallah.
Şimdi DNA'nın videosunu göstereyim. Az önce gösteremedim. Vücudumuzda düz böyle ansiklopedi sayfası gibi hazır indeksi olan bir yapıda bulunmuyor bunlar.
Maşallah.
Bunlar hep böyle birbiri içerisinde katlanmış, çok iyi derecede paketlenmiş. Bu şuna benzetiliyor. 40 kilometre uzunluğunda bir ipin bir tenis topu haline sıkıştırılmasına benziyor. Ama gelişi güzel değil. Katlama yöntemiyle. Şimdi o yöntemin nasıl olduğunu gösterelim. Bakın. Burada görmüş olduğumuz kırmızılar double helix yapısı DNA'nın. Bu çift sarmalı. Bunun o mavi renkte olanlar histon proteinleri. Onun etrafından makaraya ip sarar gibi DNA sarılıyor. Sonra bunlar sarıldıktan sonra, ki bu kendi kendine olmuyor. Yani şu an proteinin hareket ettiğini görüyoruz. Allah'ın hikmeti bu. Allah'ın tecellisi. Ve her birinin bu koordinasyonlu hareketiyle ne oluyor? DNA'daki bütün bu iplikçik birbirinin içine sarılıyor. O birbirinin üstüne sarılıyor. O birbirinin üstüne sarılımlar daha büyük sarılımlar oluşturuyor. Yani ipin sürekli kalınlaşıp daha kalın ipliklerin üstüne sarıldığını, daha sonra onunla daha kalınların üstüne sarıldığını, en sonunda da karşımıza kromozom denen bu yapılar çıkıyor. Bunlar da en çok hücre bölünmesi esnasında gözlemleniyor. Son tekrar açayım ben şimdi. Son,
son kromozom aşamasına getirirsen.
Şurada.
Evet şimdi bu, bakın katlanıyor.
Getireyim mi sonra?
Makaraların üstüne sarılıyor ki bu makaralardan da milyon hesabıyla var böyle. Evet, burada şimdi böyle bir ortamda diyorlar ki bir proteine, ya sen gidip diyorlar, bu bir milyon sayfa işte bilgi var, bakın o kromozomlarda bu şekilde duruyor. Hakikaten böyle duruyor. Kapkaranlık bir ortam ve o bulunduğu ortamda milimetrenin binde birlik bir ortamı. Yani bir milimetrenin binde birini düşünün. Bu karanlık ortamda suyun içinde sen diyorlar git o bir milyon ansiklopedi sayfasının içinden birkaç satırlık bilgiyi bul. Gidiyor eliyle koymuş gibi hangi kromozomun neresinde, hangi kromozomun hangi bölümünün içinde bunu buluyor. Buna ne diyorlar biliyor musunuz? Dünyanın en ünlü biyoloji kitabı var. Campbell and Rees. Burada dünyanın bir numaralı biyoloji kitabı ve Darwinizm savunuyor. Diyor ki bu diyor samanlıkta iğne aramaya benzer diyor. Şimdi samanlıkta birine gir, koskoca dev samanlık böyle, bir tane iğne var içinde, her taraf kapkaranlık, bulabilir misin bunu? İki bilinçli varlık olmasına rağmen insan, bakın insan bilinçli varlık, yani ancak eline iğne batınca tek tek araması gerekiyor, yıllarca sürebilir araması, gene bulamayabilir değil mi?
Evet.
Olabilir. Bu ama eliyle koymuş gibi saniyeler içerisinde derhal buluyor. Şimdi bunun, Darwinizmi savunan bu biyoloji kitabında bunu diyen adam, aynı adam, yine Darwinizmi savunuyor. Mesela yine aynı, bakın biyoloji kitabında, bu biyoloji kitabına kafamı taktım ben şimdi. Çünkü böyle madem kepaze üzerine Darwinizmi savunuyorlar ve bunu dünya üniversitelerinde okutuyorlar bakın. Diyor ki mutasyon için, bu da Neil Campbell, bu resimde görülen kişi, kitabın yazarı. Mutasyonlar için diyor bunu. Rastgele bir değişikliğin diyor mutasyonun genomu geliştirmesi, yani faydalı olması, diyorlar ya mutasyonlar faydalı. Arabanın kaputuna gözü kapalı ateş edip diyor motorunun performansını arttırmaktan daha olası değildir. Ya şunu söylüyor, arabanın motoruna diyor ateş ederseniz bu daha iyi bir motor olur mu? Motoru siz bitirirsin, bozarsınız yani, şanzımanı patlatırsın de, değil mi? Pistonu patlatırsın, aküyü bir şey edersin. Darwinistler şunu söylüyorlar. Tamam diyor, olmaz diyor Darwinist bir ateş edip daha şey olması. Ama diyor bir kere ateş edersin diyor daha iyi bir makine olur diyor. Bir daha ateş edersin bir daha iyi jip olur diyor ondan diyor. Olur mu diyor, daha ateş et diyor ona diyor, helikopter olacak o diyor. Biraz daha ateş edersin diyor uçak gemisi olacak diyor. Rezalete bakın. İşte Darwinizm bu. Darwinizm bir rezalet olduğunu bütün Darwinistler bilir. Bunu söyleyen adam şimdi Darwinizm'e inanıyor mudur? İnanmıyordur tabii ki. Ama o kitapta Darwinizm'i savunuyor. Onunla işte akademik çevrelerde yer buluyor kendine, maaş alıyor. İşte biraz ödenek veriyorlar, laboratuvara gir, deney yap diyorlar. Mesela bakın bir örnek vereyim. İngiltere'de Sir Zali Zuckerman var. Dünyaca ünlü bir anatomist. Ve Profesör Charles Oxford, o da dünyaca ünlü Amerika'da. Bunlara diyorlar ki, bak bakalım diyorlar, Australopithecus insana benziyor mu, benzemiyor mu? Şimdi Australopithecus'ta insanı yan yana koyduğunda, bakın resminde göstereyim size. Hemen göstereyim. Yani buna çocuğa bak desen 15 saniyede bunun ne olduğunu anlar, değil mi? Pardon, hemen gösteriyorum.
Zaten bu bahsettiği kişi 15 yıl maymunlar üzerine araştırma yapan bilim adamı, değil mi?
Evet, neyse birazdan göstereceğim resmi. Şimdi yan yana resimleri var bunların. Bakıyorlar. Ne kadar bakıyorlar biliyor musunuz? 15 yıl bakıyorlar. Gidiyor evine, alıyor çayını, oturuyor, bakıyor böyle. Telefon açıyorlar. Oğlum Sir Zali ne yaptın diyorlar. Abi diyor işte bakıyoruz diyorlar diyor. Öyle kolay değil diyor. Biliyor bizim diyor çocukların masrafı var diyor. Aile masrafları falan. 15 yıl ya. 15 yılın sonunda maymunmuş diyorlar. 15 yıl maaş veriyor devlet onlara. Yani bu Darwinizm'e kimse inanmaz aslında. Yani o önde gelen Darwinizm'i savunan adamların hiçbir Darwinizm'e inanmıyor. Çünkü çok net hocamızın kitaplarında bakın kullandığı alıntıların %100'e yakını Darwinistlerden alınan alıntılardır. Hep Darwinistlerin itiraflarıdır.
Evet.
Yani hocamızın kitaplarında yaratılışların itirafları çok az sayıdadır.
Evet.
Hakim olan değil mi? %100'e yakını, yani %99.9'u hep Darwinistlerin itiraflarıdır. Hepsi kitaplarında, yazılarında mutlaka itiraf ediyorlar Darwinizmin geçersizliğini.
Şimdi.
Ama mesela bir gazete haberi oluyor bu. Gazetenin manşetine evde kayıp halka bulundu diyor. Altına da doğrusunu yazıyor ama bir satır yazıyor doğrusunu. Bakan adam ya diyor evimde kayıp halka varmış demek ki o da bulunmuş diyor. Halbuki öyle bir şey olmadığını hepsi biliyor.
Evet.
İttifakla biliyorlar. Çünkü koskoca adam inanmaz ki böyle bir şeye. Şimdi mesela bu adam inanıyor mu? Arabanın motorunu ateş edip motor inanmıyor işte. Yani mutasyonun bir mekanizma olduğuna kesinlikle inanmıyor. Ama açtığın zaman kitabın diğer sayfalarını mutasyonu sanki bu mutasyonla olmuştur diyor, bu genle mutasyonla olmuştur diyor. Yani ateş etmişin diyor daha iyi olmuş diyor. Bir daha ateş etmişin uçak gemisi olmuş diyor. Bir daha ateş etmişin füze olmuş diyor. Ama inanmıyor.
İnşallah.
Darwin de inanmıyor. Darwin o kadar çok itirafı var ki hipotez paçavrası diyor. Gözü düşünmek beni soğuttu diyor. Tavus kuş hasta etti diyor. Çöküntüye uğrayacağımdan korkuyorum diyor. Bir tane ara geçiş formu yok diyor. Hiç ara geçiş formu yok diyor. Yani her yerde söylüyor, itiraf ediyor. Ama öbür bölümlerine de işte öyle olmuştur, böyle olmuştur diye yazıyor. Ondan sonra işte bunu alıyorlar, destekliyorlar. Niye? Marksizmi ayakta tutabilmek için. Karl Marx görüyor bunu. Hemen diyor işte bizim görüşümüzün doğa tarihi temelidir diyor. Çünkü komünizm safsatasını, bu sınıflar arası mücadeleyi ve bunun bir kanlı devrimle proletarya sınıfının hakimiyetini savunan ve ekonominin her şeyin belirleyicisi olduğunu savunan Marx'ın bu sapkın görüşlerini dayandırması için mutlaka bir bilimsel temel olması gerekiyor. Ama öyle bir zahiren yani bilimsel değil de sahte bilimsel temel. Bir yaratıcının varlığını inkar edecek, doğada diyalektik olduğunu savunacak ve materyalizmin geçerliliğini savunacak. Nitekim Darwinizm, materyalizmin yani maddeyi mutlak kabul eden, haşa bir yaratıcının varlığını inkar eden bu putperest dinin doğaya uyarlanmış halidir. Darwin de bunu savunuyor zaten. Madde vardır diyor. Yaratıcı yoktur diyor. Madde diyor kendi kendine gelişir diyor böyle diyor. Kendi kendini organize eder diyor. Ondan sonra çatışma vardır diyor doğada. Bu çatışma da evrimin itici gücüdür diyor. Yani o onu yiyecek, o onu yutacak diyor. İşte böylece diyor onu evrimleştirecek diyor. Doğa şartları diyor işte şudur budur. Güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan elenir, yok olur gider. O zaman güçlü olmak için diyor güya yeni genetik bilgi eklenecek. İşte falan filan diye böyle anlatıyor. Ama diyor hiç delili yok bunun diyor. Marx da biliyor bunu ama diyor bu kitabı diyor ben Charles Darwin'e ithaf ediyorum diyor. Alıyorum fikirlerini. Komünizmde işte diyor bizim görüşümüzün doğa tarihi temeli diyor. Bu da bunun bilimsel dayanağı diyor. Her ikisini de destekliyorlar hemen böyle materyalistler. Böyle yani böyle bir yalanı dünya çapında paketlediler. Evet. Ama baktığınız zaman kimse inanmıyor. Kendileri de inanmıyor.
İnşallah. Zaten hocamızın vesile olmasıyla da bugün artık hani Fransa'da o anketleri hep birlikte geçenlerde de inceledik. %85, %90'larda Fransa'da ki Darwinizmin kalesinde hani Allah'a inanma oranını %90, %88 maşallah hocamız yaratılış atlasını gönderdikten sonra çok çok değişti orası inşallah.
Tabii maşallah. Yani inşallah. İşte hocamız bilimsel olarak müdahale etti.
İnşallah. İnşallah.
Yani her şey gizleniyordu böyle.
İnşallah.
Biliniyor ama bu böyle yani bilim çevrelerinde çok iyi biliniyor tabii Darwinizm geçersizliği ama halka bambaşka yansıtılıyordu bu. İnşallah. Gazete haberlerinde evet. Yani tamamen yalana dayalı böyle haberler, propaganda teknikleriyle. Mesela işte o anlatıyoruz ya yaptıkları sahtekarlıkları. Sürekli sahtekarlık yapıyorlar. İnsanın atası bulundu diyor. Maymunun kemiğini alıyor. Hep de böyle soyu tükenmiş canlıların iskeletlerini, fosillerini kullanırlar. Çünkü soyu tükenmiş olduğu için günümüzde yaşayan örneği yoktur. Kıyaslama imkanı yoktur. Halbuki soyu tükenmiş olmasa değil mi? Günümüzde yaşayan haliyle kıyaslandığında sorarsın. Lan hani nerede evrim dersin? O da yok abi der. Ne diyecek yani? Ama soyu tükenmiş olunca onu çarpıtabiliyor. Onun üzerinde spekülasyon yapabiliyor.
Evet.
Ben şu hocamızın atlasını bir daha bir göstermek istiyorum sayın izleyicilerimize. Çok önemli bir kitap. Çok da uygun bir fiyatla izleyicilerimiz, dinleyenlerimiz bunu elde edebilirler. İçinde güzel, harikulade resimler var. Parlak kuşa kağıda. Bakın orada bir kır kurduğu kafatası var mesela. Çok 5 milyon yıl yaşında ve burada da günümüzde yaşayan hali. Zaten en ufak 8-10 yaşındaki çocuklar bile bunu dikkatli incelerlerse, kısa bir bakarlarsa evrimin olmadığını çok kolay anlayabilirler inşallah. Yine ben birkaç örnek daha göstermek istiyorum. Burada da karides fosili var. İzleyenlerimiz görebiliyorlarsa 208 milyon yıllık. İnşallah bütün seyircilerimiz aynı şekilde milyonlarca yıl önce nasılsa bugün de karides aynı şekilde yaşıyor. Hiçbir şekilde evrim geçirmemiş. Yıllar milyon yıllarca yıl önce nasılsa bugün de öyle. Seyircilerimiz bu inşallah bu kitabı alsınlar, elde etsinler. Çok i̇nşallah. Uygun fiyatlı zaten global yayıncılıktan elde edebiliyorlar inşallah. Ben şöyle kaldırayım iyice rahat rahat gözüksün. İnşallah.
Evet bu somut bilimsel bir kitap. İçinde paleontoloji biliminin dünyanın her yerinde geçerli olan somut kanıtları olan fosiller var. Ama bu dünyanın her yerinde paleontoloji bilimince geçerli bir delil ve her yerde evrimi çürüten bir delil, net delil. Şimdi Oktar Hocam söylediği gibi bilim adamları aslında yani samimi olarak bakıldığında vicdanen evrimi kabul etmeleri mümkün değil. Ama sözde hepsi ne kadar saçma da olsa evrimle alakalı çok garip hezeyanlarını dile getiriyorlar. Çok garip şeyler söylüyorlar. Mesela bir örnek daha vermek istiyorum. Kısa bir ikiye geçelim mi? Şimdi bu ekranda görmüş olduğumuz bir enzim. Bunun üzerine Berkeley Üniversitesi'nde bilim adamları yaklaşık 70 tane ders yapıyorlar. Öğrencilerine profesörler ders anlatıyor. Burada ne yapılıyor? Burada şurada görmüş olduğunuz DNA'nın çift sarmalını, buradaki enzim kompleksi az önce söylediğimiz gibi DNA polimeraz isimli. Birisi helikaz önceden ayırıyor. Polimeraz bir ucunu alıyor, ikiye ayrılmış olanın yarısını tamamlayıp tekrar iki double hale yani çift sarmal hale getiriyor. Yani çift sarmal halde gelen DNA'yı helikaz kesip tek sarmal hale getiriyor. Çift olan ipi teke düşürüyor. Buradaki tek iplikçinin birisini bu enzim çiftliyor, diğer tek olan iplikçiyi de bu enzim çiftliyor. Ama gördüğünüz gibi bir fabrikanın atölyesinde çalışan bir makine gibi çalışıyorlar. Değil mi? Hiç hata yok. Bu her hücre bölünmesinde sürekli olan bir hadise maşallah sürekli oluyor. Şimdi biz burada bir enzim kompleksi gördük. Bu DNA'da sürekli olan bir işlem. Bunu üniversitede bir sene boyunca üzerinde yıllarca çalışmış profesörler her biri ayrı gün gelip konferans şeklinde vererek, konferans vererek öğrencilerine anlatıyorlar. Enzim böyle, enzim şöyle, enzim amino asidi buradan nükleik asidi buradan tutuyor, buradan ayırıyor. Onun kovalent bağları şöyle, onun elektrostatik kuvveti şöyle. Sonra ve diyor ki yalnız bu diyor bundan evrimleşmiştir. Çünkü bakteride de işte böyledir. Yani anlamsız şeyler söylüyor, saçma şeyler söylüyor. Ama hep ağzında böyle bir kelime var. Bu evrimleşmiştir, evrimle olmuştur. Bunun da, yani evrimli olduğu böyle beklenmektedir. Bunun evrimsel güçlü bir dayanak olduğunu düşünüyoruz gibi kesin olmayan ama düşüncelerini ihtiva eden, böyle düşündüklerini söyleyen cümleler söylüyorlar. Ve sonunda diyor ki, peki her şey tamam da enzim o kadar mükemmel çalışıyor da ya kapkaranlık hücrenin içerisinde bu enzim nereden biliyor hücrenin orasındaki kromozomun özellikle o segmentine gidip oraya yapışıp orayı kopyalayacak. Bir diğer polimeraz enzimi kaç tane kromozom varsa o da diğerinin orasında mesela özel bir segmentine gidiyor. Her biri gideceği yeri nereden biliyorlar ve büyük bir ustalıkla nasıl bağlanıp hatasız şekilde bu kopyalama işlemini yapıyorlar. Hem de milyonlarca yıldır mesela insanda bunu yapıyorlar diye söylüyor adam. Evet aslında bu Allah'ın varlığını ispatlar diyor. Evrimci adam bunu söylüyor. Ağzından böyle bir kelime çıkartıyor. Bu sözü söyleten ne? İşte Allah'ın yarattığı değil mi? Bilim.
İnşallah.
Bilim bunu söyletir. İnşallah. Her aslında Müslüman yani İslamiyet bilimi emreder. Din inşallah bilimle iç içedir. Çünkü bilim Allah'ın emridir. İnşallah. Neden? Çünkü her bilimin açıldığı kapı Allah'tır. Evet. Allah'ın varlığıdır. Bu Amerika'daki profesör de Allah'ın varlığını, çünkü kapıyı açtığı zaman herkes aynı şeyi görüyor. Allah'ın varlığını görüyor. Ama dile getirmek istemediğinden dolayı, ayette söylendiği gibi, zulüm ve büyüklenmelerden dolayı onlar Allah'ın varlığını inkar ediyorlar diyor. Ama aslında soracak olsam Allah diyeceklerdir diyor değil mi ayetin evet, başında?
İnşallah.
İnşallah. Her kapı dünyanın her yerindeki her bilim dalında açıldığı yer Allah'ın varlığıysa Allah'a açılıyor kapı. Yani her yer inşallah Allah'ın. Ama bilimsel olarak bize somut deliller artık ilk, yani tevil edilemez boyutta Allah'ın varlığını gösteriyor. Net yani inşallah.
İnşallah. Evet.
Bu durumda yani bu çağda özellikle tüm bilim adamlarının teker teker yani Allah'ın varlığını tek tek söyleyeceklerine inşallah şahit olacağız.
Bir zamanında insanların bilimin dinden ayrılması gerektiğini, ikisinin tamamen farklı bir şey olduğunu, dal olduğunu söylüyorlardı. Halbuki birkaç yıl içerisinde hocamızın da desteğiyle biz bunun tamamen dini desteklediğini ve bilimin senin de söylediğin gibi sonuçta Allah'a vardığını anlamış bulunuyoruz.
İnşallah. Evet, tabii inşallah. Haşa yani hocam şunu söylemiş yani dinin hiçbir şeyle uyuşmak ya da desteklemek gibi bir durum. Din her şeydir çünkü.
İnşallah.
Bilimi
İnşallah.
Allah yaratır. Bilimsel kanunları yaratan Allah'tır.
İnşallah.
İnsanlara onu buldurur zamanı geldiğinde.
İnşallah. İnşallah.
Tabii ki Allah'ın sanatı olduğu için bilim inşallah Allah'ın yarattığı eserlere bakarak insan bilim yaptığı için o da Allah'ın sonsuz aklını ve sanatını bize gösterir. Allah'ı tesbih ettirtir inşallah. İnşallah. Yoksa dinin hiçbir şeyle uzlaşmak ya da desteklenmek gibi değil mi? Allah
yok,
tabii Allah dünya hayatını
evet.
zaten yaratmıştır.
Evet,
ne için yaratmıştır? Allah'a kulluk etmek için bu kadar. Yani din her şeydir inşallah.
İnsanların i̇nşallah. Dine ihtiyacı vardır.
İnşallah. Evet, inşallah. Mesela bakın şimdi burada çok örnek var. Yani bunları hakikaten bunları insanlara inandırıyorlardı. Mesela Sölekant'ı ara geçiş formu gibi lanse ediyorlardı. Ne zamana kadar? Hocamız çıkıp bunun böyle olmadığını net olarak kanıtladı. Onun üzerine ne oldu? Şimdi bakın onu görelim. Şimdi önce Sölekant'ın ne olduğunu anlatan bir film var burada. Bunu ara geçiş formu diye lanse ediyorlardı. Güya sudan karaya geçişin.
Sölekant sınıfına dahil olan balıkların fosilleri bir zamanlar evrimin sudan karaya geçiş masalına çok güçlü bir delil olarak öne sürülüyordu. Evrimci biyologlar bu canlının fosillerinden yola çıkarak canlının vücudunda ilkel bir akciğer gelişmiş olduğunu ileri sürmüşlerdi. Bu pek çok bilimsel kaynakta anlatılıyor, hatta Sölekant'ı denizden karaya çıkarken gösteren çizimler yayınlanıyordu. Ve tüm bunlar canlının soyu tükenmiş bir tür olduğu varsayımına dayanıyordu. Ancak 22 Aralık 1938'de Hint Okyanusu'nda çok ilginç bir keşif yapıldı. 70 milyon yıl önce soyu tükenmiş bir ara geçiş formu olarak tanıtılan Solakant ailesinin Latimeria türüne ait canlı bir üyesi okyanusun açıklarında ele geçti. Solakant'ın aynı canlı bir örneğinin bulunması evrimciler açısından büyük bir şok olmuştu. Evrimci paleontolog J.L.B. Smith, yolda dinozora rastlasaydım daha çok şaşırmazdım demişti. İlerleyen yıllarda başka bölgelerde de 200'den fazla Solakant yakalandı. Bu balıkların yakalanmasıyla beraber bu canlılar üzerinde yapılan spekülasyonların gerçek dışı oldukları da anlaşılmış oldu. Solakant iddiaların aksine ne ilkel bir akciğere ne de büyük bir beyne sahipti. Evrimci araştırmacıların ilkel akciğer olduğunu düşündükleri yapı, balığın vücudunda bulunan bir yağ kesesinden başka bir şey değildi. Dahası, sudan çıkmaya hazırlanan bir sürüngen adayı olarak tanıtılan Solakant'ın, gerçekte okyanusun en derin sularında yaşayan ve 180 metre derinliğin üzerine hemen hiç çıkmayan bir dip balığı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Solakant'ın evrimci yayınlardaki popülaritesi bir anda yok oldu. Peter Farey adlı evrimci paleontolog, Nature dergisinde yayınlanan bir makalede bu konuda şunları söylemektedir. Solakantların, tetrapodların atasına yakın olduğuna dair görüş uzun süredir kabul gördüğü için Latimeria'nın canlısının bulunmasıyla birlikte balıklardan amfibiyenlere geçişi hakkında doğrudan bilgilerin elde edileceği ümit edilmişti. Ama Latimeria'nın anatomisi ve fizyolojisi üzerinde yapılan incelemeler, bu ilişki varsayımının sadece bir temenniden ibaret olduğunu, Solakant'ın bir kayıp bağlantı olarak gösterilmesinin bir dayanağının olmadığını ortaya koydu. Böylece balıklar ve amfibiyenler arasındaki en sık kullanılan ara form iddiası da geçersiz hale geldi.
Şimdi normalde buradaki deliller bilinen deliller, işte canlısı yakalanıyor değil mi 1938 yılında. İşte o yıldan sonra bir daha Solakant'ın ağzı alınmaması lazım. Zaten görmüşler balık diye. Öyle olmuyor. Onu yine Solakant ara geçiş formudur diye, yine Solakant ara geçiş formudur diye bütün gerçekler gizlenerek tekrar tekrar getiriyorlardı ortaya. İşte hocamız çıkıp deşifre edince dünya çapında Solakant'ın adını ağzına almaya başladılar. Nitekim mesela bunu deşifre ettikten sonra hocamız televizyon kanallarında da haber olmaya başladı. Mesela bakın bu da TRT'nin yaptığı bir haberi gösterelim şimdi size.
Darwin'in evrim teorisini boşa çıkaran canlı örneklerden biri Endonezya açıklarında ilk kez görüntülendi. Evrimciler Solakant türü balığın denizde yaşayan canlıların evcilerek karaya çıkan türü olduğunu savunuyorlardı.
Darwin'in evrim teorisine inananlar yüzyıllardır canlıların yaratılış dışında farklı şekillerde meydana geldiğini öne sürüyorlar. Bu teze göre insanoğlu suda yaşayan tek hücreli bir canlıdan evrilerek bu çok gelişmiş yapıya büründü. Evrim teorisinin gerçeği ifade etmediği bugüne kadar pek çok örnekle ispatlandı. Teorinin en önemli dayanaklarından biri Solakant adlı balıktı. Birçok evrimci zoolog korkunç ve tuhaf görünümlü bu canlının gövdesindeki iki çiftli yüzgeçleri kullanarak deniz tabanında yürüdüğünü ve deniz kara hayvanlar arasında bir geçiş şekli olduğunu varsayıyordu. 1938 yılında çok önemli bir gelişme oldu. Evrimleşerek karada yaşayan canlı halini aldı denilen balık, Güney Afrika açıklarında yakalandı. Ne karadaydı ne de ayakları vardı. En az 70 milyon yıl önce neslinin tükendiği düşünülen bu canlı türünün üzerinde yapılan incelemelerde balığın 400 milyon yıldır hiçbir değişikliğe uğramadığı görüldü. Ve bugün Japon araştırmacılar Endonezya açıklarında suyun 161 metre altında yine aynı balığa rastladı. 31,5 santimetre uzunluğunda olan ve yavru olduğu tahmin edilen balık bu kez görünmekle kalmadı, yaklaşık 20 dakika boyunca da görüntülendi. Araştırmacılar geri dünyaya geldiği sanılan balığı görüntülemek için deniz altında uzaktan kumanda edilen bir cihaz kullandı. Kayalar arasında yavaşça yüzerken kayda alınan balığın kemikli balıklar sınıfına ait olduğu belirtiliyor.
Şimdi bu işte evrimcilerin durumunu gösteriyor. Yani biz her gün örnekler vermeye devam ediyoruz böyle. Binlerce örneği var bunun, on binlerce. Çünkü on binlerce yalan söyleyerek ayakta tutulmaya çalışılan bir büyük yalandı. Elhamdülillah çöktü. Yani niye? Çünkü bilimsel olarak ortaya çıkıp da ispatlayınca hocamız, Söyle Kant'ın neden ara geçiş formu olmadığını, o canlı örneklerinin bulunduğunu kimse bilmiyordu. Sadece ilgililer biliyor böyle. Örtbas ediliyor. Medya onlara haber yapmıyor ki. Medya hala Söyle Kant işte şeyin Karacanlı'nın atası, yok ara geçiş formu diye haber yapmaya devam ediyor. Bazı kitaplarda gösteriyorlardı. Ama o delillerle çıkınca ondan sonra işte böyle televizyon kanallarında, başka yerlerde haber olmaya başladı. Çünkü bilimle biz, yani hocamızın değil mi? Bilimle ortaya koyuyor. Bir kere olamaz bu. Olamaz. Ama bu çok ilginç yani. Şimdi onlar bir yalan söylüyor. Onun yalan olduğunu biz ispat etmek durumunda kalıyoruz. Yani birini mesela, gerçi çok mukayese edecek bir şey değil ama, hani mesela hukukta da öyledir. Birine suçlama getirdiğin zaman sen ispat etmek durumundasındır. O evet. Suçlu olmadığını ispat etmek durumunda kalmaz. Şimdi evrimciler bir yalan söylüyor. Onun yalan olduğunu, adam diyor ki Söyle Kant ara geçiş formudur diyor. Hadi biz oturup Söyle Kant'ın neden ara geçiş formu olmadığını ispatlamak durumundayız. Tikdalik Rozeo diyor, nasıl sahtekarlık yapıldığını ispatlıyoruz. Evelallah, yani bu hiç durmadan devam edecek böyle. Çünkü hocamız bırakmaz. Bitirdi zaten Allah'ın izniyle. Şimdi süpürme dönemi artık böyle. O son kalan iddialarını, değil mi? Dawkins de ayar oldu. Artık söylüyor. Yani dünyada tesadüfen olamayacağını itiraf etti. Darwinist bir dünya istemiyorum diyor. Allah'ın izniyle Antonio Flew iman etti. Francis Collins iman etti, değil mi? Bunlar en üst düzey bilim adamları dünya çapında. Dünya çapında devlet liderleri Allah'ın yarattığını ikrar etme, söylemeye başladılar inşallah.
İnşallah.
Hepsi Darwinist materyalist. Birçoğu yani böyle inşallah. Evet. Allah'ın izniyle inşallah.
Bunlar 10 sene önce hocamız kitapları gönderince, değil mi? Göndermişti, ben hatırlıyorum. O dönemde bütün ünlü bilim adamlarına, önde gelen politikacılara, önde gelen sanatçılara, bu son 10 sene hani zamana yayılarak hepsinden yavaş yavaş Allah'a inandıklarını hepsi teker teker yavaş yavaş söylemeye başladılar inşallah. Sen de hatırlıyorsundur. Hani sürekli olarak yurt dışına hocamız kitap gönderiyordu ünlü sanatçılara, politikacılara. Yavaş yavaş, değil mi, hepsi itiraf etmeye, hani söylemeye, Allah'a inandıklarını söylemeye başladılar inşallah.
İnşallah. Ben değil, bütün dünya hatırlıyor gönderdiğini. Fransa'da ve Amerika'da, Avrupa'da
maşallah.
Binlerce haber oldu.
Maşallah.
Fransa'da demişti hocamız ya, inşallah öyle oldu hakikaten. 3 gün sessiz kaldı. 3 gün sonra hopladılar. Aman ne oluyoruz, havadan bir şeyler yağıyor, bomba yağıyor. İşte atom bombası geliyor. Darmadağın olduk, perişan olduk, mahvolduk falan.
Maşallah.
Sonra rahatladılar. İyice ferahladılar böyle. Şu an ses çıkmıyor. Zaten söylüyorlar. Biz öğrencilerimizi bile artık ikna edemiyoruz diye.
Evet.
Çünkü hocamızın sitesine giriyorlar. Yani onlar
İnşallah.
Çok uyanık. Herkes internette sürekli.
İnşallah.
Mutlaka giriyor bir şekilde.
İnşallah. Sonra yani. O bir Hayal Veyim'le ilgili bir film vardı, hatırlarsın. Matrix'ti sanırım ismi.
Evet.
Onun da hocamız göndermişti o filmin yapımcılarına. Ondan sonra filmi çekmişlerdi. Tam kitapta hocamızın madde kitabında anlattığına birebir uyarak. O
Tabii.
kitabı çekmişlerdi inşallah.
Hatta ikisini üçünü yaptılar. Ondan sonra tekrar kitap
evet.
göndererek devamında yaptılar. O da mesela yadsınamaz bir gerçek. Ya bilimsel çok net. Ya kimse inkar edemez ki mesela atomun yapısı belli. Kimse atom renklidir, dışarıda ışık var diyemez.
İnşallah.
Diyemez yani, fizikçiler söylüyor bunu şimdi. Daha önce söylemiyorlardı. Doğru söylemiyorlardı ama bunu da hocamız ispatlayınca, böyle bilimsel delillerle çıkınca karşı konulamaz. Söylüyor, atomda renk yok. Güneş de renksiz o zaman. Güneşte de ışık yok.
Evet.
Beyinde elektrik sinyalleri var. Hiç kimse aksini söyleyemez. Bir kişi de çıkıp yok diyemez. Bu bilimsel bir gerçek. Gülerler adama yani birinde. Elektrik sinyalleri var kapkaranlık beyinde. Görme merkezinde o yorum olarak ışıklı, dışarıda olmayan ışık beyinde var. Dışarıda olmayan renk beyinde var. Dışarıda olmayan böyle üç boyutlu renkli bir görüntü var beynin içerisinde. Onu gören bir varlık var o zaman yani, çok açık. Ya kimse bunun aksini iddia edemez. Edemiyor zaten.
Evet.
Aynı şey ses bütün diğer duyular için de geçerli. Bitti zaten yani, o zaman sen hiç çıkmadığın beyninin mercimek kadar bir yerinde bu görüntüleri seyrediyorsun. Algılarında muhatapsın. Dışarıda asla ulaşamıyorsun maddenin. Ya bir kişi de çıkıp buna yok kardeşim öyle değildir diyemez. Diyemiyor da zaten.
İnşallah.
Doğrusunu da kabul ediyorlar yani, bıraktılar kendilerini inşallah. ikrar ediyorlar. Bilim adamlarını hep gösteriyoruz burada. O da çok net bir gerçek. Nasıl Darwinizmin yokluğu çok net bir gerçekse. Dünya öyle bir noktaya geldi elhamdülillah. Yani din dalga dalga hakim oluyor her tarafında. Çünkü Darwinizm çatır çatır yıkılıyor. Darwinizm bir belaydı. Çünkü bir adamın beynini kirletiyor. Bu çok önemli. Yani hocamız, bakın dikkat ederseniz tebliğde hep Darwinizm'den önce başlayıp ondan sonra iman hakikatleri, Kur'an mucizeleri ve en son Kur'an. Yani hep bunu söylemiştir zaten. Yani hep 30 yıl boyunca da bu sistemi uygulamıştır ve çok başarılı oldu. Maşallah. Çünkü Darwinizm'e inanan bir adama demişti hocamız, sen oruç tut, sen namaz kıl diyemezsin. Çünkü Kur'an'a inanmıyor ki adam. Mesela komünist bir adam düşünelim. Komünizme bir din gibi inanmış. Hatta terörist olmuş. Sen buna yani namaz kıl, oruç tut dediğinde haşa güler bu adam. Ama buna Darwinizm'in olmadığını bilimsel olarak ispatladığın zaman bambaşka bir kafa yapısına sahip olur o zaman. Aa der, tesadüfen olmamışız. Bir yaratıcı var demek ki. Bilim de bunu ispatlıyor. Bakın bilim bunu ispatlıyor. Sonra iman hakikatleri o yaratıcının ne kadar üstün akıllı ve sonsuz güç sahibi olduğunu kanıtlar. Çünkü detaylardaki ihtişamı gösterir. Ne kadar üstün bir sanatla yarattığını Allah'ın. Sonra Kur'an mucizeleri gösterirsin adama. Yüzlercesi var böyle. Kur'an'ın hak söz kitap, hak kitap olduğunu kanıtlıyor. Yani yaratıcı var. Bakın bu da onun kitabı, gönderdiği, vahiyle gönderdiği kitabı. Çünkü yüzlerce bilimsel mucize, o dönemde bilinmesine imkanı olmayan 1400 yıldır Kur'an'da var. Demek ki Kur'an Allah sözü. Ondan sonra artık bu kişi, iman sahibi olan bu kişi namaz da kılar, oruç da tutar. Kur'an'ın bütün hükümlerine de uyar inşallah. Ama bu sırayla.
Evet. Zaten hocam Allah'ın hikmetini inkar etmek mümkün değil. Hani bu konumuz da var bugün. Uzay fırtınalarını dünyamızı koruyan kalkan. Yani atmosferimizde bir sürü katman var. Bu katmanlar birçok şeye...
Bu arada Erdem hocam bize katıldı. Onu
evet, daha sonra oldu. Sürpriz gibi oldu. Biraz geç oldu.
Hoş geldin Erdem hocam.
Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi size dünyadaki katmanlarımızdan bazılarından bahsedeceğiz. Her yıl dünya üzerinde birçok kasırga, fırtına, hortum ve tayfunla karşılaşıyoruz. Bunlar milyonlarca dolarlık zarara, on binlerce kişinin ölümüne ve büyük yıkımlara sebep oluyor. Dünyadakilere benzer şekilde atmosferin dış kısmında da doğa olayları yaşanır. Ancak bunlar dünyamızdakilerle kıyaslanmayacak kadar şiddetli olur. Örneğin Neptün gezegeninin yüzeyinde hızları saatte 2000 kilometreye varan korkunç fırtınalar eser. Aynı şekilde Jüpiter'de de üzerinde yüzlerce yıl süren korkunç fırtınaların yaşandığı bir gezegendir. Dünyamız bunlardan hiç etkilenmez. Bilimsel gözlemler uzay fırtınalarının yarattığı enerjiyi ısı kalkanı gibi emen bir koruyucu alanın mevcut olduğunu ortaya koymuştur. Dünyanın uzay fırtınası kalkanı atmosferin üst katmanlarından biri olan iyonosferdir. İyonosferin dış kısmında elektrik yüklü tanecikler içeren 300 ile 1000 kilometre genişliğinde ince bir tabaka vardır. İşte gezegenimizi çevreleyen bu kalkan tabaka elektrik yüklü gaz ya da plazma bulut oluşturup uzay fırtınalarıyla oluşan enerjinin atmosferin daha alt katmanlarına ulaşmasını engeller. Bu sayede dünyadaki yaşamın sürmesi için hayati öneme sahip olan bir görevi yerine getirmiş olur. Fırtına kalkanı sayesinde zararlarından korunduğumuz bir diğer tehlike de güneş rüzgarlarıdır. Saniyede yaklaşık 400 kilometre hızla esen güneş rüzgarları, dünyanın manyetik alanından hızla geçip ilerleyen elektrik yüklü parçalardan oluşur. Bu yolculuk esnasında milyonlarca amperlik muazzam bir elektrik akımı ortaya çıkar. Bu elektrik akımı da dünyanın gözle görülmeyen manyetik alan çizgilerine doğru akar, özellikle kutup bölgelerinde trilyonlarca wattlık enerji atmosfere gönderilir. Çok açıktır ki dünyamızın fırtına kalkanı olmasaydı, bu çok büyük elektrik akımından kaynaklanan ısı, dünyadaki yaşamı imkansız hale getirirdi. Dünyanın manyetik alanı sayesinde güneş rüzgarlarının atmosferimize doğrudan çarpması ve zamanla meydana gelecek aşınmalar engellenmektedir. Rabbimizin yarattığı eşsiz sistem sayesinde güneş rüzgarları atmosfere çarpar ve gezegenimizin etrafını kuşatır. Bu patlamalar güneşteki patlamalar ile birlikte daha büyük bir hıza ve yoğunluğa ulaşır. Ardından uzay fırtınalarının da bu patlamaya eklenmesiyle çarpmanın şiddeti çok daha büyük bir boyuta ulaşır. Tüm bu yoğun fırtına bombardımanına maruz kalan dünyamız, Allah'ın üstün yaratışının delillerinden olan kalkan sayesinde korunmaktadır. Ayrıca bu durum bir Kur'an mucizesi de bize göstermektedir. Allah atmosferde yarattığı bu mükemmel sistemi Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. 21. yüzyıl biliminin yeni tespit ettiği atmosferin koruyucu bir kalkan oluşturması hakkındaki bir Kur'an ayeti şöyledir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Enbiya suresi 32. ayet.
Maşallah.
Ne mucize ki, değil mi hocam? Yani ilginçtir. O kadar şeyler yaşanıyor atmosferin dışında. Hani bulutlar, güneş patlamaları, Jüpiter'de, Neptün'de ve diğer gezegenlerde fırtınalar, bir sürü yani doğa olayları gerçekleşiyor ama ilginçtir. Aslında ilginç değil. Allah'ın bir lütfudur ki dünyamıza ulaşmıyor. Niye? Çünkü atmosferimiz
maşallah,
var.
Maşallah, evet.
Katmanlarımız var. Onları engelliyor. Onların bize ulaşmasını, dünyaya ulaşmasını engelliyor. Onları kırıyor. Aslında çok basit bir şey. Normalde güneş ışını bile aslında bizi etkileyecek bir şey. Hani fırtınaları, güneş fırtınalarını, güneş olaylarını, hani doğa olaylarını, dışarıdaki doğa olaylarını bırakalım. Güneş ışığı bile yani bizi normalde etkiliyor ama o atmosfer öyle bir yaratılmış ki o kırıyor. Hani bize öyle indirgeniyor ki hani sadece ısı, yani vücudumuza ısı olarak geliyor.
İnşallah.
Hani çok kalıyorsak işte biraz da yani ufak bir yanma oluyor yani o kadar.
Yani şimdi değil mi?
Çok büyük lütuf.
Evet maşallah.
Yani.
Çok açık yani lütuf oldu. Allah'ın özel olarak yarattığı, hikmeti binaen olarak yarattığı çok basit. Ya atmosfer evrimli mi oldu? Güneş evrimli mi oldu? Bütün bu gezegenlerin yani sıra sıra dizilmesi, hepsinin yörüngede olması evrimli mi oldu? Hepsinin kendine has uyduları var. Bunlar evrimli mi oldu? Güneş milyarlarca yıldır sürekli orada ne oluyor? Hidrojen helyuma dönüşüyor değil mi?
Evet.
Ve enerji açığa çıkıyor. Bu ısıdan kim faydalanıyor? Biz faydalanıyoruz.
Biz faydalanıyoruz.
Evet. Onu oraya ısı ve ışık enerjisi olan, oradaki ısı ve ışık enerjisi olan güneş bu görevi evrim için mi yapıyor? Hepsinin çok özel bir düzenin bir parçası olduğu çok belli, çok aşikar.
Evet, çok çok ince bir mizan da, evet. Değil mi hocam?
Evet, ya çok hassas hesap tabii. Yani Big Bang'in patlamasında ilk saniyedeki hızın 10 üzeri eksi 19'da 1 fazla veya eksik olması kainatın olmamasına yol açıyor.
İnşallah.
100 bin milyon kere milyonda 1.
Evet.
Hızı daha yavaş veya daha yavaş veya daha hızlı olsa kainat olmuyor, olamıyor.
Evet, evet.
Özellikle Allah çok hassas bir ayarın olduğunu, hassas ayarı kim yapar? Hassas ayarı o hassasiyete vakıf akıl, değil mi? O hassasiyete sahip bir akıl, bilgi sahibi yapabilir.
Bir yaratıcı.
Özellikle yani. Evet, Allah hassasiyet de yaratıyor ki anlasın ki insanlar bu hassasiyetin sahibi Allah olabilir.
Tabii.
İnşallah.
Başka
İnşallah.
Yani bu insan benzeri bir şey ya uzaylılar da olsa bu kadar hassas ayarda, bu kadar çok büyük kuvvette bir gücün sahibi olamaz.
İnşallah.
Allah kendisini göstertiyor bize.
Bir de bizim konuştuğumuz konu Big Bang konusuna geliyor. Dolayısıyla yani oradaki hassasiyet sadece bizim güneş sistemimiz değil, bütün uzayda ne görüyorsak hepsini içinde barındıran bir patlamadan bahsediyoruz. Yani oradaki inanılmaz bir yoğunluk var. Yani sıfır volüm var ama inanılmaz yükseklikte bir öz ağırlık var. Dolayısıyla bunu da senin bahsettiğin gibi, anlattığın gibi böyle bir dengede bir patlamayla bütün sistem oluşuyor. Demek ki burada bir evrimin, herhangi bir sistemin, bahsedilen evrimin hiçbir alakası yok böyle bir şey.
Evet, aslında orada tabii o patlama lafını kasten kullanıyorlar.
Değil mi?
Bir de sıfır yoğunluk, sonsuz hacim lafını kasten kullanıyor. Sıfır yoğunluk, sonsuz hacim diye bir şey olmaz.
İnşallah.
Sıfır yoğunluk,
yokluk
demektir.
Demektir.
Yani yokluktan var oldu dememek için. Çünkü dediği anda Allah yarattığını zaten kabul ediyor.
Evet. İnşallah.
Ama bu direnmenin bir alemi yok. Yani biraz önce söylerken işte hocamızın çalışmaları maşallah vesile oldu dünya çapında.
İnşallah.
Mesela yaratılış atlası dedik, yüz binlerce gitti. Tabii ki bunu hocamız kendisi göndermedi. Yani yayın evi gönderdi. Yayın evinin çalışmalarıyla gönderildi. Bu dünya çapında büyük bir değişime sebep oldu. Hep böyleydi bakın. Yani Big Bang alenen yaratılışı gösteriyor. Sırf onu kabul etmemek için sıfır yoğunluk işte şeydi sonsuz sıfır hacim sonsuz yoğunluk muydu? Açılıp kapanan evren mi vardı? Paralel evrenler vardı. Paralel evrenler olabilir. Yani sonsuz sayıda evren vardır. Allah alemlerin Rabbidir diyor inşallah.
İnşallah.
Yani belki demişti hocamız biz bütün bu yaşadığımız evren bir atomun elektronun içinde yaşıyoruz biz. Yaşadığımız sonsuz evren. Herhangi bir atomun elektronun içindeyiz biz.
Zaten bir tane alem demiyoruz ki hocam.
Evet, alemlerin Rabbi diyor.
Daha yeni şey. Yeni bir tane daha şey neydi o? Samanyolu bulunmuşlar. Yeni başka bir samanyolu daha bulunmuş yani.
100 milyar verecek galaksi
bir sürü var. Evet. Bir sürü evet. Galaksi var yani.
Maşallah. Evet.
Sadece inşallah. Değiliz.
Evren de öyle yani. İnşallah. Sonsuz sayıda. O da büyük yaratılış yani. O da yaratılışı ispatlıyor zaten.
Maşallah.
Yani maşallah. Paralel evren olunca haşa. Yani ha tamam ha, yani o kadar mantıksız ki söyledikleri. Zaten hep bakın her aşamalarında yani bilimsel buluşlar hep yaratılışı ispatlıyor. Ama direnmelerde çocukça oluyor. Mesela bakın bir örnek verelim. Bakın şimdi ara geçiş formunu herkes biliyor artık. Ara geçiş formu demek bir türden diğer türe evrimcilerin iddiasına göre patolojik, asimetrik tesadüf ediyorlar. Evet.
Ara form olarak.
Yarı işte sürüngen, yarı kuş, yok yarı balık, yarı sürüngen böyle bir varlık olması lazım. Hiç yok. Şimdi bakın ne diyor evrimci ara geçiş formu için. Hep birlikte izleyelim.
Benim anne babama benzerliğim.
Niye benim babam diyor? Benim babam, anne babam neyse.
Benim çocuğum bana benzer baba. Çok basit anlatıyorum. Tamam mı? Üç kişi koyuyorsunuz yan yana. Babam, ben, oğlum. Üçümüz birbirimize benziyoruz. Ve ufak ufak kademe kademe farklılaşıyoruz.
Yani insaf yani. Aydın içinde çocuklar üçü de birbirine benziyormuş. Yavaş yavaş farklılaşıyormuş. Yok ara geç, kendi araba geçiş formu diyecek zaten yani.
Benim ara geçiş olma durum benim
kendisine ara geçiş
form olma durumum. Benim çarpık olma bu delili.
Benim ara geçiş var.
Çarpık yani olmuyor. Benim yani, çarpık olmaz.
Bunu hiçbir evrimci dahi söylemiyor artık yani böyle. Öyle bir iddia da yok. Değil mi? Bir kere nedir bu bahsettiği? Varyasyon diye bir şey var. Yani aynı aile içinde değil mi? Anne babadan gelen kromozomdaki genler crossing over diye bir sistemle karıştırıyor. Yani Allah öyle bir mükemmel mekanizma yaratmış ki aynı kromozomun yani birbirine homolog olan anneden gelen ve babadan gelen kromozomlar ama aynı özellikleri kontrol eden genleri kromozomların aynı noktasından değişirler. Bu mükemmel bir sistemdir. Burada bir sakatlık, bir hastalık olmaz normalde tabii. Hastalık halleri var. Allah onları özel olarak yaratmış. Fakat mükemmel bir sistemle değişiyorlar. Karıştırıyorlar yani genleri. Şimdi o zaman kromozomun üzerindeki genlerin bir kısmı anneden bir kısmı babadan olduğu için bir farklılık meydana getiriyor değil mi? Bir çeşit meydana getiriyor. Daha önceki genetik yapının aynısı değil. Çünkü ya anneninki ya babanınki gitseydi çocuk mesela yüzü tıpatıp anneye veya tıpatıp babaya benzeyen bir çocuk çıkabilirdi, olabilirdi. Evet, evet. Ama Allah bunu böyle kromozomlardaki genleri karıştırarak özellikler karışıyor kromozomların üzerinde. Bu işte bölünme sırasında oluyor. Hücre bölünmesi sırasında oluyor.
Zaten şey diyorlar işte hocam gözleri anneye benzemiş de babasının yüz yapısı babaya benzemiş. O zaten o crossing over'dan dolayı dedi. Yani Allah'ın oradaki bir lütfundan dolayı öyle olmuş.
İnşallah.
Hani gözler evet. Anneye benziyor. Anneyi çekmiş diyorlar. Hani günlük İnşallah. Hayatımıza kullandığımız zaman baba işte yüzü babaya ya da saçları babasına falan benzediğinden dolayı işte o
tabii,
ayrımdan dolayı yani genetik ayrım oradaki Allah'ın lütfundan dolayı öyle olmuş. Yoksa hep anneye benzerdi ya da hep babaya olurdu.
Tabii. Bakın şimdi burada çizerek çizimde gösterelim nasıl olduğunu. Bakın geliyor anneden ve babadan gelen ama aynı özellikleri kontrol eden homolog kromozom deniyor bunlara. Ama bu muhteşem bir mekanizma. Bakın aynı yerinden kromozomların mükemmel bir hassasiyetle genler karıştırılıyor.
Kim karıştırıyor? Allah hep.
Tabii Allah. Şey, mükemmel bir mekanizma yani. Bakın şimdi o zaman öyle bir kromozom meydana geldi ki burada biraz önceki bir kısmı anneden mesela diyelim ki turuncu kısım anneden yeşil kısım babadan olan diğer tarafta tamamen anneden olan bir kolunda da. Dolayısıyla bakın genetik bir farklılık meydana geldi değil mi? Daha önceki evet, kromozomdan.
Evet. Azıcık da olsa değil mi?
Evet şimdi burada farklı bir evrim olsa. Var mı? Yok. Çünkü yeni genetik bilgi var mı? Yok.
Yok.
Zaten daha önce var olan genetik bilginin karışması oluyor.
Evet.
Şimdi bu biraz önceki evrimci arkadaş genetik biliyor mu? Bilmiyor. Moleküler yani, biyoloji biliyor mu? Bilmiyor. Paleontoloji biliyor mu? Bilmiyor. Evrimi biliyor mu? Evrimi de bilmiyor. Hiçbir evrimci bunu söylemiyor çünkü. Hiçbir şeyden haberleri yok ya. Bu kadar bilgisiz olmaları hayret edici.
Kafalarından uyduruyorlar yani.
Ya insan biraz bir şey bilir yani hiç olmazsa. Biraz bile bir şey bilmiyor yani insaf. Evet. İnsaf. Bu crossing over o zaman kardeşler arasında farklılık oluyor. Dedi ya ben farklılaşıyorum. Tabii ki farklılık olur. Buna zaten çok bilinen bir şey bu. Varyasyon deniyor. çeşitlenme deniyor. Değil mi? Genetik bilgideki genlerin karışması. Hatta bakın bu mesela çok bilinen bir şeydir bu. Canlılarda da var bunun örneği. Mesela size bir örneği göstereyim. Evet, ikinci yarıda gösterelim.
İlk 45 dakika falan bitti.
Kısa bir arasına görüşmek üzere. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sayın izleyicilerimiz. Evet doktor hocam, size kalmıştık.
Evet, biraz önce çeşitlenmeden bahsediyorduk. Çünkü aynı ailenin içindeki bireyleri güya ara geçiş formu gibi lanse etmeye çalışan evrimciyi gördük. Hiçbir şeyden, yani moleküler biyoloji, genetik bilmediği açık. Çünkü bu genetikte çok bilinen bir şey. Genetik bilgi karıştırılıyor. Crossing over'da gördük biraz önce. Aynı homolog kromozomların, yani anneden ve babadan gelen kromozomların aynı noktasından ama tam aynı noktasından aynı özelliği kontrol eden genler karıştırılıyor. Karıştırılınca değişik bir genetik alternatif ortaya çıkıyor. Çeşitlenme. Evet. Bundan dolayı bireyler birbirine benzemiyorlar. Birbirinden farklı oluyorlar. Nitekim tür içinde de çeşitlenmeden dolayı farklılıklar oluşabiliyor. Mesela bakın bu köpeklerde gördüğümüz gibi çeşitli köpek cinsleri var. İşte kurt köpeğinden tutun, teriyerden tutun, kaniş, Sivas Kangal, Danova gibi. Bu işte varyasyon. Yani genlerin değişik kombinasyonları tür içinde çeşitlenme meydana getiriyor. Ama bu evrim kesinlikle değil. Yani köpek hep köpek ve asla başka bir türe dönüşmüyor. Ve her günde yeni genetik bir köpek cinsi ortaya çıkmıyor. Çünkü genetik kombinasyonların alternatiflerinin bir sınırı var. Mesela insan ırklarında olduğu gibi biz her gün yeni bir insan ırkıyla mı karşılaşıyoruz? Yok. Zenciler var, Eskimo'lar var, aborijinler, pigmeler var, efendim Eskimo'lar var, değil mi? Beyazlar var, Kafkasya ırkı.
Evet, Asya ırkı.
Evet, bunlar...
Kızıllar. Ha.
Evet, uzak doğulular var, uzak çekik gözlüler.
Çekik gözlüler.
Bunlar işte genetik kombinasyonların zaten var olan genlerin değişik kombinasyonlarından dolayı oluyor. Ama kesinlikle evrim yok bakın. Yeni genetik bilgi olamaz. Çünkü yeni genetik bilgi ekleyecek bir mekanizma yok.
Evet.
İddia ettikleri mekanizmalarda kesinlikle alakası yok yeni genetik bilgi eklemeyle. Mesela dün anlatmıştık ama tekrar üzerinde duralım. Mesela diyorlar ki duplikasyon diye bir şey oluyor. Bir genin aynısından bir tane daha oluyor. O ikinci oluşan gen değişikliğe uğruyor. Ondan başka bir gen ortaya çıkıyor. Ama bir tane de zaten var olduğu için o genetik özelliği de kaybetmediğinden hayatta kalıyor. Neye dayanıyorsun? Hiç. Neye dayandığı sadece diyor genler benzeriyor işte diyor. Ondan dolayı oluyor diyor. Bir kere duplikasyon dediği olay eğer öyle bir şey olsa yani onun da varlığı ispatlanmış değil. Yani ona bağlı öyle bir şey değişimi oldu. Hadi oldu diyelim. Muazzam zararlı olur. Çünkü genler o kadar hassas bir denge üzerindeler ki bir genin faaliyeti bir kere açılıp kapalı olması kontrol ediliyor. Ne kadar üretim yapacağı kontrol ediliyor. İkinci bir tanesi geldiğinde daha faydalı olmuyor.
Evet.
Kontrolden çıkıyor olay. Zararlı oluyor. Mesela bir hormonu diyelim üreten bir genden bir tane daha olduğu zaman iki katı hormon üretilirse yani çok açık. Evet. Mesela hipertiroidi oluyor adam. Niye oluyor? Tiroid hormonu fazla üretildiği için. Evet. Tiroid hormonunu üreten genden bir tane daha olsa iki katı üretilse faydalı mı demektir o? Çok ağır hastalık ölüm meydana getirir. Ya da onun dediği gibi olmaz da delili yok çünkü. Yani hiçbir şekilde delili yok. Duplikasyon oldu diyor. Bir tane de aynısından oldu. O da gidiyor diyor başka bir yere giriyor diyor. Ya kardeşim o gidip başka bir yere girdiği zaman bir genin ortasına giriyor mesela. O geni alt üst ediyor. Oradaki yani bir arabanın üzerine düşen traktör gibi. Ne hale gelir o araba? Daha iyi bir araba olur mu ondan? O arabayı perişan eder değil mi? Traktörün oraya düşmesi. Traktör de traktör
yani
bundan
hocam.
Ayrıca. Yani traktörün
sistem
kendisi
çökertiyor.
Evet. Neye dayanıyorsun diyorsun? Hiç. Bence böyle olmuştur diyor. Çünkü evrim vardır diyor. Evrim vardır diyor. Hiç dayalı olmayan, evrimin olmadığı kanıtlanmış artık bugün. Evrim vardır. O halde genler birbirine benzediği için demek ki bu genler bir tanesinden daha olmuş, o da başka bir gene değişmiş. Yani safsatanın artık bin türlü yalan söylüyor. Bir tane yalan ayakta tutabilmek
zaten
için.
Zaten hocam hep söyledikleri kanıt, hani bir kanıta varmıyor ki. Hep olabilir, şöyle olmuştur. Bence şöyledir.
Tam öyle.
Sence şöyledir ya da o kes öyle dediyse evrimde kesin öyle bir şey vardır. Yani hiçbir şey yok. Hani gerçekliği yok.
İnşallah
hani
yok.
Bir kanıt yok. Yani
yok.
Hiç öyle hani şu kanıta dair şundan dolayıdır diye ben hiç duymadım söylediklerini.
Kimse
hani
duymadı
yani. Bir kanıta dair hiçbir şey söylemediler. Yani hiç ya da şundan dolayıdır evrimde de böyle bir şey vardır diye ben hiç duymadım.
Bakın,
ya kesinlikle böyledir ya şöyledir. Hep varsayımlı konuşuyorlar. Hiçbir şey yok ki, gerçekliliği yok ki.
İşte biraz önce gördük, adam diyor zaten, bir arabanın diyor kaputuna ateş etmek gibidir diyor motoruna.
Evet.
Mutasyon diyor. Öyle hakikaten mutasyon, yani ateş etmek gibidir. Çünkü genetik bilgide o kadar mükemmel bir mekanizma var ki, böyle rastgele bir değişim muazzam zarar meydana getiriyor. Ya bunu herkes biliyor, yani evrimciler. Mesela Richard Dawkins'e soruyorlar, bize diyorlar bir tane faydalı mutasyon örneği var, genetik bilgide artış gösteren, bir tane veremiyor. Şimdi evrim olsa, onların iddiasına göre trilyonlarca faydalı mutasyon olması gerekir. Değil mi? Milyonlarca tür canlı var. Bu ne demektir? Milyonlarca çeşit DNA demektir. Milyonlarca çeşit DNA'da binlerce çeşit protein ne yapar? Trilyonlarca çeşit gen yapar, değil mi?
İnşallah. Evet.
Bunların hepsi mutasyonlu olduğunu iddia ediyorlar. Bize demek ki trilyonlarca çeşit faydalı mutasyon örneği vermeleri gerekir. Adama diyorlar ki bir tane ver diyorlar. Boş ver trilyonu sen. Bir tane ver, 20 saniye susup yayını durduruyor. Dünyanın bir numaralı evrimcisi. Bitti. Şimdi Richard Dawkins mutasyonun faydalı olmadığını biliyormuş. Herkesten daha iyi biliyor.
İnşallah.
Niye evrimi savunuyor? Söylüyor. Diyor ki Darwin diyor entelektüel olarak bir ateist olmayı mümkün kıldı diyor. Bu kadar. Ben diyor bunun için savunuyorum diyor. Ben ateist olmak istiyorum. Onun için savunuyorum. Demişti. Şimdi hocamız geçit yollarını tıkayınca proteinden oluşmasının imkansızlığı, ara geçiş formlarının yokluğu ve bütün iddialarını çürütünce Söyle kantı, Tik, Dalik, Rosea dedikleri işte Australopithecus hepsini çökertince
o habiliriz
değil mi? Onların maymun olduğu, insanın insan olarak yaratıldığı evet, ispatlayınca evet. Hocamız ne dedi? Dünyada hayat tesadüfen olamaz dedi. Dünyada çünkü tesadüfen olamıyor protein. E peki dünyada tesadüfen olamıyorsa protein, evrenin her yerinde aynı yasalar geçerli, fizik yasaları. Evrenin hiçbir yerinde olamıyor demektir.
Yani dünya, ama o ne yaptı? Dünya evet. Şeylik kendi kendine olmadı yani demek.
Tabii. Olamaz zaten. Yani
olamaz.
Ne dedi? Uzaylılar getirdi dedi. Uzaya kaçmaya çalıştı. Halbuki uzayın her yerinde aynı fizik yasaları geçerli. Yani dünyada olan imkansızlık herhangi bir galaksinin bir yıldızın içinde de geçerli. Çünkü proteinleri sadece proteinler sentezleyebiliyor. Bitti. Canlı hücresi olması gerekiyor. Yani Allah canlı hücresini yarattıktan sonra protein sentezlenebiliyor. Önce protein sonra canlı hücresi olamıyor. Bilim bunu gösterdi. Bu zaten Darwinizmin kökünden bitirdi. Ayrıca ara geçiş formlarının olmadığı 350 milyon tane fosil var. Bir tane bile yok. Darwinizmi bitirdi Allah'ın izniyle. Onun için de o da zaten tesadüfen olamayacağını ikrar etmiş oldu. Bunu evet. Söylemekle inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Bir de Allah canlıları müthiş kompleks yaratıyor. Böyle evrimle tesadüfen bu yapı oluşabilir gibi bir söz o camiaya girmemesi lazım. Bu sözün söylenebilecek, hayal üretebilecek insanın o camiada olmaması lazım. Çünkü o kadar yüksek bir teknolojiden bahsediyoruz biz canlı. Öyle böyle değil ki. Şimdi protein anlatıyoruz çok mükemmel hakikaten. Hepsi gideceği yeri bilen, hepsi işin uzmanı. Muazzam mükemmel canlılar doğru. E şimdi canlının proteinlerden ve hücrelerden oluştuğunu biliyoruz. Canlının tamamı zaten çok ileri derecede teknolojik seviyeye sahip. Mesela dün yarasalardan bahsettik. Yarasanın, ya bir bitkinin yaprağı tam yarasanın sonarına uygun yaprak düzenine sahip. Ki yarasa onu bulsun, nektarını alırken polenini de yarasaya yapışıp bitkinin üremesine anlamında bir ortak ilişki kursunlar diye. Gözü kulağı olmayan, yarasanın da gözü yok, bitkinin de gözü yok. Her ikisi de gözü olan birçok canlıdan daha teknolojik bir hareket yapıyorlar maşallah.
Maşallah. Maşallah.
Şimdi bugün de mesela yarasanın bir özelliğinden bahsedeyim. Büyük kahverengi yarasa var. Bir yarasa türü. Büyük kahverengi yarasa. Bir de önce şu bilgiyi verelim. Doppler etkisi denen bir etki var. Doppler etkisi ses dalgasının mesela bu oda sabit duvarları var. Biz karşı duvara bir ses dalgası gönderdiğimizde onun ekosu oluyor. Yansıması oluyor. O tekrar bize geri dönüyor mesela. Her yere yansıyor. Buraya da tekrar yansıyor. O sabit. Biz de sabit olduğumuzdan dolayı sesin frekansında bir değişiklik olmuyor. Ama taraflardan birisi veya ikisi de hareket halindeyse o zaman Doppler etkisi denen etkiyle frekansta değişiklik oluyor. Yani siz mesela 50 kHz'lik bir frekansla gönderdiğinizde cismin uzaklaşması veya yakınlaşmasına göre frekans artıyor veya azalıyor. Yarasa duran bir canlı değil. Özellikle avlanırken. Ki avladığı canlılar da uçuyor. Onlar da hareket halinde. Ya her iki taraf da hareket halinde. Ve ortamda binlerce yarasa var. Hepsi sonar sesi üretiyorlar. Sonarla haberleşiyorlar biliyorsun. Gözleri yok. Şimdi istatistikte yapılan deneysel çalışmalar şunları göstermiş. Büyük kahverengi yarasaların saniyede 5 metre hızla uçarken yarasa, saniyede 5 metre hız iyi bir hız.
Evet, saniyede 20 kilometre saatte aşağı yukarı.
O hızla uçarken gönderdiği sonarla 20 metre ötedeki yine hareket halinde uçan bir böceği, küçük bir böcek, onu sonarıyla bulup yakalama kabiliyetine sahip yarasa. Bunun da hesabını yapmışlar. Orta beyin bölgesinde yarasanın bu Doppler etkisini tespit edip, Doppler etkisini bir yarasa zaten biliyor. Yani biz daha adını yeni
50
koyduk.
50 milyon yılın yarasa fosilleri var.
Tam, ben de tam şimdi onu gösterecek doktor hocam. Tam üstüne söyledim. 50 milyon yıldır en az bulunan yarasa fosili bu. Biliyor bunu. Ve beynin de orta beyin bölgesinde saniyenin milyonda 15'i. Mikrosaniyede 15 mikrosaniye ve 16 mikrosaniyede gönderdiği ses dalgasından sonra milyonda bir yapıyor saniyede. Evet. Yani milyonda birinde mikrosaniye deniliyor, 15 mikrosaniyede. Gönderdiği ses dalgasının dönüşünü tespit edip ses dalgası azalıyorsa arttırıyor. Artıyorsa azaltan otomatik cevap yapan işlemci var sinir sisteminde, beyninde. Bu olağanüstü bir teknoloji. Yani bir kere gönderdiği sesin hangisi olduğunu nereden biliyor? Çünkü o sırada binlerce yarasa hepsi sonar sesi gönderiyor. Onun algıladığı ses binlerce yarasadan gelen sonar sesi de onun kulaklarına çarpıyor.
Maşallah.
Ama özellikle kendi gönderdiği sonar sesinlerinden bir tanesinin, yani özellikle bir tanesinin hangisi olduğunu bilip beyin ona göre ayar yapıyor. Evet. Bunu da çok kısa bir sürede yapıyor ki zaten öyle yapmak zorunda, yoksa ne yapamaz, avlanamaz.
Ve o gelen sesi de doğru yorumlamak zorunda. Yani yanlış yorumlarsa da asla ve asla avlanamayacağı için soyunda devamı olmuyor.
Evet. Ya bu aklın kavrama sınırlarının ötesinde, yani bu hakikaten böyle bir kere dinlenip geçilecek bir konu değil. Maşallah. Sadece şu maşallah. Kesin iman ettirir yani inşallah. Sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığına inşallah.
Evet, 50 milyon yıllık bir yarasa, Almanya'da bulunmuş bir yarasa fosili bu. Bakın gösteriyorum. Bütün ayrıntısıyla kanat yapısı, ekstremiteleri, iskelet yapısı. Değil mi? Bakın bütün ayrıntısıyla ne oluyor? Burada rahat bir şekilde görebiliyoruz.
İnşallah.
50 milyon kafası,
yıllar. Kafası, kafa bölgesi, kanatları. İnşallah. Günümüzdeki yarasalar arasında bir fark var mı?
Hiçbir fark yok.
Hiçbir fark yok. Ve o zaman da bu yarasalar sonarla avlanıyorlardı. Şimdi de sonarla avlanıyorlar.
İnşallah.
Biz yeni adını koyduk, sonar dedik. Ulan zaten bunu müthiş ileri derecede bir yapıyla kullanıyor. Ne demek ya?
Tabii. Biz bunu daha arasında yeni keşfettik. Mesela bu olağanüstü sistemi milyarlarca yıldır yarasa kullanıyor. Ve çok da milyonlarca yıldır ve çok teknolojik bir sistem bu. Yani, yani insan aklının hani zor hayal edebileceği, hayal etse de üretebilmekte yeni ancak günümüz teknolojisiyle üretebileceği çok olağanüstü bir gelinmiyor. Sistem.
Bakın hastanelerde kullanılıyor Doppler sistemi. Doppler ultrason var. Ben size anlatayım yani. Böyle şimdi bu saniyede uçarken saniyenin milyonda biri fraksiyonlarda algılıyor ya, bir de sinek düz hareket etmez. Sinek uzaklaşır ama çapraz hareket eder, yukarı gider, aşağı gider değil mi? Çok seri hareketler yapıyor.
Evet.
Her an değişik noktalardan ses geri geliyor. Hepsini ayırt ediyor ve hesap yapıyor değil mi? Yani hangi yöne, gözü görür, bakın gözü görmüyor, ultrason sistemiyle hangi yöne nasıl hareket ettiğini, hangi hızla hareket ettiğini kesin olarak belirliyor. Çünkü havada gidip yakaladığına göre noktasal bir tespit kabiliyeti var yani. Mükemmel bu sistem. İnsanoğlunun ulaştığı en son teknolojisi şu. Şeyde kullanıyoruz hastanede. Değil mi? Dev aletler ve çok ileri teknoloji, bilgisayarlı Doppler sistemleri. Şunu yapıyor. Alıyorsunuz onu, hastanın vücuduna dayamak zorundasınız. Bir, hasta hiç kıpırdamayacak. Hatta ultrason yaptıranlar bilir. Kıpırdama diye uyarır değil mi? Böyle şöyle dur, buna bakar. Yıllarca eğitim görmüş bir doktor gelir. Önce teknisyen de çekebilir ama sonra doktor değerlendiriyor. Yıllarca eğitim gören doktorlar ancak anlayabiliyor. Ses dalgalarının bilgisayarlı fotoğrafları çekilir. Ama hiç kıpırdamadan dayadığı bedenin üzerinde. Onun içine bakar, iç organında bir kitle var mı yok mu onu kestirebiliyor. Ya kardeşim, yarasa 20 metre uzaklıktaki böceği havada görmeden ultrasonik sistemle saniyenin milyonunda biri kadar hassasiyetle gidip yakalıyor.
Maşallah.
Ve 50 milyon yıldır. Yani şimdi bu ultrason aletleri 20. yüzyılda icat edildi.
İnşallah.
50 milyon yıldır bunu mükemmel yapıyor.
İnşallah. Evet. Gözü gören birçok canlı var, bunu yapamaz.
İnşallah. Ya, harika bir denge. Evet. Bir de daha teknik yakalayamamış yani. Ki evrimler, yani mesela yarasa evrimle oluşmuş olacak olsaydı, deneme yanılmayla bayağı bir zaman uğraşması gerekirdi ki o zamana kadar zaten soy tükenmiş. Hiçbir yarası da olmamış olurdu yani.
Ya bu uğraşmayla da pek yapacak bir şey değil. Yani yarasa istediği kadar değil mi? Uğraşsın. Yine ya, hayvanların tamamını Allah özel şuursuz yaratıyor zaten. Öyle evet, düşünerek, ederek, zaman içerisinde milyonlarca yılda sanki böyle bir gelişme kat edecek gibi bir havası yok hiçbir canlının. İnşallah. Yapamaz ya, öyle bir şey olamaz. Evet. Zaman ancak aleyhine işler. Söylediğin gibi bütün yapıların hepsi, o beyniz, beyindeki o işlemi yapan merkez, sesi üreten, o sesin belli frekansını üreten merkez, kulak yapıları sesi tam iyi alması için, kanatları, bütün hepsi tam vaziyette. O şekliyle aniden varsa bir anlam ifade ediyor. Yoksa yani tek bir kanat olsa, tek bir kulak olsa, belli belirsiz bir sonar olsa, sonarı duyamasa, ne işe yarayacak yani, değil mi?
Ya ses dalgalarıyla görüyor zaten ya. Bu evet. Çok başlı başına bir mucize.
İnşallah.
Ve bunun genetik bilgisi var. Ve mükemmel olmak zorunda. Çünkü bakın kaç tane iç içe geçmiş sistem mükemmel çalışmak zorunda. Bütün sinir hücrelerinin mükemmelliği. Değil mi? O ayırt evet. etmesi, değerlendirmesi. O oradan ses tellerine ses üretmek için geri gidiyor. Sinir sisteminden bilgi gidiyor sürekli. Çünkü ayarlıyor ya. Nerede olduğunu bilerek ayarlıyor. Hangi yöne uçtuğunu bilerek. Çünkü sinek uçarken, uzaklaşırken veya yakınlaşırken gönderdiği ses dalgası duyabileceği sınırların dışında çıkabiliyor anında. Çok anında, yani bir anda çıkabiliyor. Mesela sinek diyelim bir anda uzaklaşıyorsa gönderdiği ses dalgasının dalga boyunu duyamayacak aralığa gelebilir yarasanın. Doğru. Ya da aynı şekilde aniden üstüne doğru gelen bir sinekte yine duyamayacağı bir şeye düşebilir. Anı anına ayar yapıyor. Hep duyabileceği sınırlarda tutuyor. Evet. Sineğin hareketine göre ama yani. Bir de kendi de uçuyor. Evet. Yani sinek mesela yarasa buraya uçarken sinek bir anda bu tarafa uçabiliyor. Hemen yanını değiştirip onun arkasına düşüyor ve ses dalgalarını da anan ayarlıyor. Ya bu hakikaten kavrama sınırlarının üstünde bir sistem bu. Yani. Sübhanallah. Yani maşallah, Allah'ın sanatını maşallah. Görüyoruz biz. Bilim adamları daha detayına inemediler. Yani bu kabaca böyle olması gerekir. Zaten öyle olması gerekir yani dışarıdan bakınca. Onun da tanımlamasını yapmaya çalışıyorlar. Yani detaylarda nasıl olduğu belli değil.
Evet. Yapınca da al sana ödül diyorlar. Yani mesela yarasının kaç mikrosaniyede hesap tespiti yapılmış. Bravo diyorlar, seni alkışlıyoruz. Çok güzel bir şey buldun diyorlar mesela. Onu sadece gözlemleyip oradaki rakamı, yani hız tespit cihazıyla çok hızlı bir araba geçiyor. Onun hızını tespit etti diye kişi o mesela kişi ödül veriyorlar. Ama o hızla giden bir araba var orada. Esas teknoloji sahibi o. O arabayı kim yapmış değil mi? Esas orada ödülü o hak ediyor. İnşallah. Sen sadece hızını tespit ediyorsun. Doğru. O bir tane özelliği maşallah. Şimdi normalde bilim ne olur? Bunu araştıran bilim adamları ne yapar? Normalde ne yapması gerekir?
İman etmesi
gerekir. Evet, nitekim böyle olan birçok bilim adamı var. Onlardan birkaç tanesini gösterelim.
Ben son bir şey daha söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Hocamızın yaratılış atlasında izleyenlerimiz bu yarasa fosilinin ve diğer fosilleri detaylı görebilirler inşallah.
İnşallah. Francis Collins. Doktor hocam DNA'dan bahsetti. Bu da genom projesinin lideriydi Francis Collins.
Ateist hayatı boyunca genom projesine
evet.
kadar.
Evet. DNA'daki gibi yapılardaki mucizeleri gördükten sonra genom projesinde Allah'a iman ediyor. Şöyle söylüyor, diyor ki laboratuvarda çalışırken Allah'ı hissediyorum. Kesinlikle bizden daha büyük bir güç var. Ve ben ona inanıyorum. DNA'nın şifresini çözmek beni Allah'a biraz daha yakınlaştırdı. Hastalıktan kırılan insanlar gördüm. Bilim onlardan umudunu kesmişti. Ama mucizevi olarak hayata döndüklerini gördüm. Bu da Allah'ın işidir. Değil mi? Yani hastalığı veren de Allah, şifa veren de Allah. Onu da keşfetmiş. Yani görmüş, anlamış.
İnşallah.
Maşallah. Bir de ne diyor? Laboratuvara çalışırken Allah'ı ben hissediyorum. DNA'nın şifresini çözmek diyor. Şimdi mesela yarasada bu sistemler de aynı DNA ile oluyor. Yani aynı alfabeyle oluyor. Adenin, guanin, sitozin, timinin belli bir sırayla ard arda dizilmesiyle oluşuyor canlılık. İnsanın mesela DNA'sı aynı harflerin bir sıra dizilimiyle insan vücudu oluyor. Bir sıra dizilimiyle yunus oluyor, suyun içinde sonar kullanıyor. Bir sıra dizilimiyle kartal oluyor, 4,5 kilometre öteyi görecek gözlere sahip oluyor. Ve o sıra dizilimiyle dinozorlar da olmuş zamanında.
Evet.
Günümüzde yaşayan balinalar da, dünyanın en büyük canlısı da olmuş vaziyette. Ve o sıra öyle bir sıra ki her canlıda ayrı bir sanat. Ayrı bir sınırlar içerisinde. Ayrı bir köşe noktaları halinde. Bir tanesini değiştirdiğiniz, oynadığınız zaman, ama bu istisnasız, tek hücreli canlıda da aynı, çok hücreli canlıların tamamında da aynı. O harflerden birisiyle oynadığınız zaman canlı kesinlikle bozuluyor. Genetin yasası bu. Genetiyle oynanır. Kesinlikle ölüyor. En iyi ihtimalle bir şey olmuyor canlıya. Yani bir o özellik onun ölmemesine veya çok ciddi hastalıkta olmasına neden olan bir gen ihtiva etmediği için en iyi ihtimalle bir şey olmuyor.
Yani ama normalde belki bir
kesinlikle oluyor, hasta oluyor veya ölüyor.
Sessiz değişiklik oluyor.
Evet. Evet.
Bazen çünkü değişiklikler sessiz kalabiliyor böyle. Gene oluyor ama dışarıdan fark edilmeyebiliyor. Evet.
Evet. Ya da ileride işte başka bir hastalığa, başka bir şeye yani sebep olabilir.
Evet. Evet.
İnşallah.
Devam edelim. Henry Fritz Schaeffer, Georgia Üniversitesi'nden kimya profesörü ve kuantum kimya merkezinin direktörü. Bak dediğimiz gibi bilimin her dalından insan var. Yani biyoloji, genetik, tıp, Francis Collins tıp doktoru. Henry Fritz Schaeffer kimyacı ve 5 kez Nobel ödülüne aday gösterilen bir bilim adamı. Dünyanın en nitelikli 3. kimyageri olarak nitelendiriliyor. Henry Fritz Schaeffer, Georgia Üniversitesi'nden. Şöyle söylüyor, bilimin bir anlam kazandığı ve bana zevk verdiği anlar, kendi kendime işte bu Allah'ın yaratması dediğim anlardır.
Maşallah.
Elhamdülillah. Maşallah, elhamdülillah. Demek ki her şey zevk veriyor. Çünkü Allah her şeyi yaratan, her maşallah anını yoktan var edendir. Değil mi?
Maşallah.
Elhamdülillah.
Maşallah.
William Phillips, lazer ışınıyla atomları yakalama metotları geliştirdiği için daha 50 yaşına varmadan Nobel ödülü kazanan günümüz fizikçilerinden William Phillips, Allah bize içinde yaşayacağımız, şöyle söylüyor, Allah bize içinde yaşayabileceğimiz ve keşfedebileceğimiz muhteşem bir dünya verdi.
Maşallah.
Allah bize her anında yaratanın Allah olduğunu belirten, keşfedebileceğimiz diyor, bir dünya yarattı bize, kainat yaratmış vaziyette. Akıllı olan ve bilimle, hikmetle, samimiyetle bakan her insan o işaretlerin hep Allah'ın yarattığını anlıyor maşallah.
Maşallah, maşallah.
Bu da o bilim adamlarından birkaç tane örnek.
Maşallah.
Elhamdülillah.
Maşallah. Maşallah evet. Yani her şey bize Allah'ın yaratmasını gösteriyor. Şimdi bir evrimci bu inanmadığı halde böyle doğru söylemeyerek, gerçekleri çarpıtarak, yani bile bile yalan söyleyerek bunu savunuyorsa Allah'ın huzurunda bunu yapamayacak. Bir hesap var. Yani bu sadece böyle, yani o onun görüşü bilimsel öyle değil inşallah. Bunun büyük i̇nşallah sorumluluğu var. Çünkü bir yaratıcının varlığını inkar ediyor. Ona her şeyini veren, hayat veren, yoktan var eden yaratıcısının varlığını haşa zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar etmeye çalışıyor. Bile bile yapıyor yani bunu. Hı. Ama Allah şöyle buyuruyor, bakın Allah'ın huzurunda nasıl olacağını kafirlerin, münafıkların durumlarının Allah bildiriyor Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırım. O gün kendisinden sapma imkanı olmayan çağırıcıya uyacaklar. Hiçbir şekilde aksi bir şey yapılamayacak. Rahman olan Allah'a karşı sesler kısılmıştır. Artık bir hırıltıdan başka bir şey işitemezsin. O gün Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati bir yarar sağlamaz diyor. Yine başka bir ayette onları görürsün. Zilletten başları önlerine düşmüş bir halde diyor Allah. Yine başka bir ayette onları yalnızca gözlerin dehşetle belireceği bir güne ertelemektedir. Yani Allah'ın karşısında hiç kimse yalan söyleyemeyecek. Söyleyen de doğruyu söyleyecek. Çünkü Allah diyor derileri, gözleri, dilleri, organları kendi aleyhinde şahitlik yapacak insanın. Allah soracak. Yani proteinlerin tesadüfen olduğunu, olmayacağını bilmiyor muydun? Evet biliyordum diyecek.
İnşallah.
Değil mi? Ara geç formu olmadığını biliyor muydun? Evet biliyordum diyecek. Bunun hesabı var. Onun için bizim uyarmak vazifemiz. Tabii insan inanır, inanmaz. İnşallah. O kalpler Allah'ın elinde inşallah.
İnşallah.
Ama Allah'ın hesabı var, hesap var inşallah ve sonsuz ahiret var ve sonsuz cehennem var. İnsanın bunu da düşünmesi gerekiyor.
Evet,
gerçek inşallah çok açık yani. Tesadüfen hiçbir şey olmayacağı, tam bir zırva olduğu ve bilimsel delillerle de açık. Değil mi inşallah?
İnşallah.
Allah fosilleri yaratmış. 500 milyon yıllık, 1 milyar yıllık, 750 milyon yıllık, 250 milyon yıllık fosiller var. 50 milyon yıllık. Net olarak gösteriyor Allah kendisinin ol demesiyle yaratıldığını. Bütün canlı türlerin birdenbire ortaya çıktığını. Hiç ara geçiş yok.
İnşallah.
Hiç ama yok. Bir tane bile yok. Yani mutasyonla yamuk yumuk bir canlı, kaç tane canlı fosil olabilir hakikaten yani mutasyonla. Tabii. Ara geçiş değil de patolojik can, o da yok.
350 milyon fosil var hocam.
350 milyon tane fosil var.
Bir tane yok. Olmaz mı yani?
10 trilyon lira ödül var. Yine yok. Resmini getirin diyor hocamız. O da yok.
O da yok.
Elhamdülillah. Çünkü yok. Maşallah.
Maşallah. Allah yani bu kısım kilitli. Burada artık Allah'ın bu şekilde yaratması var. Başka bir şey yok.
Maşallah.
Ne yaparsa yapsın hakikaten bulamıyor. Maşallah. Çok kilit bir nokta.
Çünkü Mehdiyet'in zır ve gölgesi dünyayı kapladı. Onun için Darwinizm ve materyalizm yerle bir oldu. Onun için dinde muazzam bir yükseliş var maşallah. Maşallah. Elhamdülillah.
Maşallah. Hocam bir çok buyurun kısa bir şey daha anlatmak istiyorum. İnternette bir sosyal paylaşım sitesinde bir bölüm açmışlar. Yüzyılın yalanları diye. Oraya ben inceledim. Bayağı bir gençlerden bayağı bir insan işte Darwin, evrim teorisi, Darwin'in teorisi diye yüzyılın yalanlarına yazmış böyle bayağı bir gençler arasında. Popüler yazmışlar yani bayağı
yani
bir
şekilde. İnsanlık tarihi ne büyük yalan. Yüzyıldaki Sümerlerden şeylerden kalmak böyle bir kepazelik hiç yaşanmadı yani bir tarihteki en büyük bilimsel sahtekarlık.
İnşallah.
Güya bilimsel sahtekarlık.
İnşallah. Hocamız da bunu çok güzel bir şekilde deşifre etti.
Evet. Çok iyi şekilde
maşallah. Hocam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kutsal emanetlerle çıkmasını konu alacağız bugün.
İnşallah. O da bir alameti değil mi inşallah?
Evet.
Yani
kutsal emanetlerle beraber. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Beytül Mukaddes'in hazinelerini, Tabutus Sekine'yi, Beni İsrail sofrası ile levhaların madenlerini, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cübbesini, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın minberinin asasını ve Allah'ın Beni İsrail'e gönderdiği süt kadar beyaz olan eldivenleri çıkaracaktır.
Şimdi elhamdülillah Hazreti Mehdi'nin bir özelliği yine hadislerde bildiriliyor. Hey, her peygamberden bir özellik taşıyor. Bir işaret vardır diyor değil mi hadiste yanlış
anlamadım. Evet her
şeyden peygamberi. Şimdi kutsal emanetlerde baktığımız zaman birçok peygamberden inşallah Allah yolunda cehd etmiş değil mi? Mücadele etmiş birçok peygamber efendimizden kalan özel kutsal emanetler var. Bunlar da bir güzellik. Mesela ayrı zamanın güzelliği kaç yüz senelik değil mi? Antika değerindeki peygamberlerin bizzat kendisinin kullandığı inşallah emanetler Hazreti Mehdi sadece ortaya çıkartıyor.
İnşallah.
Biliniyor mesela ama sadece Hazreti Mehdi. Yani biliniyor dedim. Tabut-ı Sekine'nin mesela bir yerlerde olunduğu söyleniyor. Hatta ahit sandığını mesela hocamız kaç programda Tebere Gölü'nün altında ve Antakya'da bir mağarada bir yerlerde olduğunu mesela söyledi.
Hadislere dayanarak.
Dayanarak söyledi. İnşallah. Ama bak söylenmesine bilmesine rağmen bulunamıyor. İnşallah bu sadece Hazreti Mehdi'ye nasip olacak. Özel bir durum. İnşallah.
Devam edelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın peygamberlerin nişaneleriyle çıkacaktır. Evet. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybet döneminde yani insanların arasında olmadığı, tanınıp bilinmediği, hapis, sürgün, iftira, işkence ve zulüm gördüğü dönemlerinde birçok münafık çıkacaktır. Bu kişiler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ve talebelerinin gördüğü kötü muamele ve İslam ahlakının hakim olmamasından kaynaklanan zor şartlar nedeniyle dalalete düşeceklerdir. Ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın kendisi için belirlediği zaman geldiğinde peygamberlerden günümüze gelmiş olan çeşitli nişanelerle zuhur edecektir. Bu nişanelerden biri de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Topkapı Sarayı'nda bulunan Hırkay-ı Şerifi ve Sancak-ı Şerifidir. Evet hocam az önce belirttiğimiz gibi birçok peygamberden Hazreti Mehdi birçok nişaneyle, emanetlerle beraber günümüze çıkacak. Bunlardan az önce belirttiğimiz gibi biri Hırkay-ı Şerif ve Sancak-ı Şerif'miş.
Onlar nerede? İstanbul'da. Demek İstanbul'da, ki Mehdi'nin Topkapı'da çıkışı İstanbul'da.
İnşallah. Evet, doğru görmüş olmuyor.
İnşallah. Yer olarak da söylüyor İnşallah. Peygamberimiz. Evet.
İnşallah.
Medine'yi manen fethedecektir diyor. Hangi Medine ya Resulallah diyorlar. Konstantiniyye diye buyuruyor evet. Peygamberimiz maşallah. Ki İstanbul'a işaret eden en az 10 tane hadis var inşallah.
İnşallah.
Türklerin arasından çıkacağına dair. Yani peygamberlerin soyundan olacak ama Arap olmayacak Türklerin arasından Türklerin inşallah. Arasında. Ve İstanbul'dan inşallah. Çünkü kutsal emanetlerde zaten Topkapı evet. Sarayı'nda İstanbul'da.
Evet. İnşallah. Devam edelim. Hadiste şöyle bildirilmektedir. Salih Ukbe'den, o babasından, o da İmam Muhammed Bakır'dan,
O ise babalarından nakleder ki Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyh şöyle buyurdu. Mehdi benim evlatlarımdandır. Onun gaybet dönemi olacaktır. Bu dönemde ümmetten birçoğu dalalete düşecektir. O peygamberlerin nişaneleriyle gelecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı Hazreti Mehdi aleyhisselamın yanında olacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi siyahtır. O da bir hicr. Onda bir hicr bulunur. Yani hale. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından beri açılmamış olup Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkınca açılacaktır.
Bakın bu da mesela çok
ilginç.
Evet, özel bir durum.
Özel yani, bir durum.
Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı vefatından sonra hiç açılmıyor Mehdi'ye kadar. Maşallah. Hiç açamıyor.
Evet.
O kadar o kaderle yaratılmış inşallah. Hakikaten evet. Topkapı Sarayı'nda açılmamış olan o sancak var inşallah.
Maşallah.
Hazreti Mehdi açacak onu da inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Devam edelim. Hazreti Mehdi aleyhisselamın bayrağının özellikleri diğer hadislerde de şu şekilde ifade edilmiştir. Hazreti Mehdi aleyhisselamın bayrakları beyaz ve sarıdır. İçinde çizgiler bulunur. Bayraklarında Allah'ın ismi azamı yazılmıştır.
İsmi azamı
yazılmıştır. Onun bayrağı altındaki hiçbir birlik mağlup edilemez.
Maşallah.
Devam edelim. Allah'ın elçisi için Hazreti Cebrail aleyhisselamın tarafından Bedir Savaşı sırasında getirilen sancak, imamı zaman Hazreti Mehdi aleyhisselam tarafından yükseltilecektir. Bu sancağın özel niteliği, dört bir yanda bir aylık mesafedeki düşmanların kalbine korku salıyor olmasıdır. Buna eşdeğer olarak inananların kalplerinde memnuniyeti ve sağlamlığı arttıracaktır. Evet, bu da çok ilginç hocam.
Maşallah, evet.
Evet, ne diyor? Bedir Savaşı sırasında getirilen sancak İmam-ı Zaman Hazreti Mehdi aleyhisselam tarafından yükseltilecek ve bu sancağın özel niteliği dört bir yanda bir aylık mesafedeki düşmanların kalbine korku salıyor olmasıdır diyor.
Maşallah.
Ya o zaman bir aylık dünyada bir aylık mesafe dediğiniz zaman bütün dünya demek zaten.
Evet.
Yani birkaç saatte bir gün sürmüyor bir dünyanın öbür ucuna gitmek,
evet.
Değil mi?
Evet.
Demek Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında, yani şimdi Hz. Mehdi Aleyhisselam inşallah zuhur etti artık.
İnşallah.
Dünyanın bütün her yerine hakimiyete işaret eder.
İnşallah. Devam ediyoruz. Hz. Mehdi Aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mührünü kullanacaktır. Hadiste verilen bilgiden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eserlerinde ve her hayırlı, güzel ve faydalı işinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mührünü kullanacağı anlaşılmaktadır. Hadiste bu mührün altın olduğuna yani altın renginde bir mühür kullanıldığına özellikle dikkat çekilmiştir. Cafer Sadık şöyle buyuruyor. Adeta kaimi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görür gibiyim ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin altın mühürle mühürlenmiş sözleşmesini cebinden çıkarıyor. Mührünü açarak onu insanlara okuyor.
Maşallah. Evet, maşallah. Peygamberimizin mührünü de kullanıyor. Bütün detaylarıyla vermiş. Bugün de hocamız gündüz programında da bu sabah söylemişti. Yani yeni özellikler. Hakikaten dedi hocamız çok şaşırtıcı yani böyle. Çok detay vermiş. Santim santim. Hazreti Mehdi'nin fiziksel özelliklerini bildiriyor Peygamberimiz.
Maşallah.
Yani alnının genişliği, kaşları. Mesela kaşında bir bölgede eksiklik olması. Alnındaki küçük bir yara izi. Cilt renginde ve daha açık olan bir benden bahsediyor. İncimsiz yıldızdır diye. İnşallah yanağında olan.
İnşallah.
Sakalının mesela nasıl şeklini söylüyor. Kenarlarda kepseç, inceltilmiş. Aşağıda düzeltilmiş meczum. Ön dişleri parlaktır diyor. Geniş omuzlu, geniş göğüslü, geniş karınlı. Göğsünde diyor mesela bu yeni bir hadis dedi hocamız bugün gördüğümüzü. Yani biz yeni görmüş olduk inşallah. Hadis tabii peygamberimizden de yeni görülen hadis. Göğsünde de ciltten daha koyu renkte bir leke oldu. Aynı zamanda ama sırtında da peygamberimizin güvercin yumurtası büyüklüğündeki aynı bene oldu. Aynı şekilde. Bu göğüsteki lekenin de yaprak büyüklüğünde olduğu. Aynı zamanda mesela yeni, yine bugün hocamız söylemişti, diz kapaklarının çıkık olması. Çok detay veriliyor yani, muazzam detaylar. Bacağında
o hadisi okuyayım ben.
Ciltten koyu bir leke. Evet.
İnşallah. Şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mehdi aleyhisselamın bacakları geniş, irice ve sağ bacağında beden renginin aksine bir iz bulunmaktadır. Ayrıntı hadiste verilir inşallah. Hazreti Mehdi aleyhisselamın sağ bacağında siyah bir iz vardır. İnşallah. Maşallah. Bunlar dediğim gibi doktor hocam. Var olan ama yeni bulunan...
Göz rengini söylüyor mesela. Yeşil göz, aynul hadra. Geçen kelimede aynul hadra, yeşil demek. Yeşil gözleri olduğu.
Maşallah.
Yüzünün geniş olduğu, yani başı da vücuduyla orantılı olarak, orantılı bir büyüklükte. Saçları mesela siyahtır diyor. Sakalı da siyahtır diyor. İnşallah cildi parlaktır diyor.
Beni İsrail rengindedir diyor.
Evet, beni İsrail ricalindedir. Parlak ama Arabi'dir diyor. Arabi renk de beyaza çalan kırmızı renktir. İnşallah. Peygamberimiz de o şekildeydi. Beyaza çalan kırmızı parlak bir cildi olduğunu anlıyoruz ve ileri yaşlarda da genç görünümlü olacaktır diyor. Maşallah. Evet. Orta boylu olacaktır diyor, boyunu söylüyor. Adımlarını atarken dışarı doğru atar diyor böyle. Yani mesela insan böyle de yürüyebilir, yakın yakın. Değil mi? Böyle de yürüyebilir. Böyle yürüdüğünü tarif ediyor. Evet. Kullanırken ağırlıklı olarak sağ elini kullanacaktır diyor. İstanbul'da gelip faaliyet yapacağını ama başka bir yerde doğacağını anlıyoruz. İstanbul'a geliş vaktinde de Independenta'nın patlamasını işaret eden hadis var. Çok net. Evet. Ayakta olan oturup, oturanın ayağa kalkacağı böyle insanların yani korkacağını ifade ediliyor. Ve gece gündüz gibi aydınlanacak diyor. Bu Independenta ile oldu. Ne zaman oldu? Tam Hicri 1400'e girilirken. Bir hafta öncesi. 15 Kasım 1979'da.
Maşallah.
O gün diyor bakın geliş vaktidir diyor. Bir tek o hadiste söylenmiş o. Yani Independenta'nın patladığı gün, o günün İstanbul'a geliş vakti olduğunu anlıyoruz Hazreti Mehdi'nin. Maşallah. Doğumu diyor gizlidir diyor mesela. Bu şu anlama geliyor. Yani iki türlü doğum olur günümüzde. Ya hastanede olur, değil mi? Ya evde olur. Hastanede olan doğum gizli değildir. Hastanede hemşireler, herkes kayıt resmi tutanak tutuluyor. O şekildedir yani hastanedeki doğum. Evde olan doğum gizlidir. Evde olacağını anlıyoruz. Kardeşinin sayısı çok az olacaktır diyor. Bir. Yani en az kardeş birdir. Birin altında kardeş yok demektir. Bir vardır. Bir kardeş olacağını anlıyoruz. Seyit olacağını söylüyor kendi soyundan. İnşallah. Ama Kafkaslar üzerinden gelen. Yani Kafkaslara dikkat çekiliyor. Yani Kafkaslar üzerinden gelen sülalesinin o şekilde geldiğini, bir Seyit silsilesi olduğunu anlıyoruz. Peygamberimize dayanan. Ama Arap değil. Arapçayı hatta pek az bilir diyor. Yani herkesin bildiği kadar. Tek tük böyle. Arapçayı pek bilmediğini anlıyoruz inşallah. Maşallah.
Eski Türklerin Orta Asya'dan geldi demek
ki. Yani sülalesi oradan, evet. Sülalesinin Kafkaslar üzerinden ama Seyit sülale. Yani bir taraftan Seyit olduğunu anlıyoruz.
Maşallah.
İnşallah. Faaliyetlerini anlatıyor. Mesela Bediüzzaman Said Nursi de çok detaylı hadislere dayanarak tarif ediyor. Maddenin tabiyyünü çok ertecektir diyor. Tam susturacak tarzda diyor. Faaliyet yapacaktır diyor ama bu faaliyetini yaparken diyor kendinden önceki bir taifenin çalışmalarını hazır program olarak kullanacaktır diyor. Yani başka bilim adamlarının yaptığı çalışmalarla onlardan faydalanarak derleme eserler hazırlayacağını anlıyoruz. Evrime ve materyalizme karşı mücadele edeceğini tam susturacak diyor çünkü. İnşallah.
İnşallah.
Ondan sonra Diyanet'te ve saltanat siyaset de faaliyetleri var inşallah. Çünkü İslam dünyaya hakim oluyor. Hazreti İsa'nın geleceği de çok net Kur'an'dan ve hadislerden.
İnşallah.
Kur'an'da çok net olarak bildiriyor Allah. Kıyamet için bir alamettir diyor. Başka hiçbir peygamber için söylenmemiş. Peygamberimiz değil mi? Ondan 600 yıl önce geliyor.
Evet.
Hazreti İsa'dan. Evet. Peygamberimize söylenmemiş böyle bir şey. Kıyamet için bir alamettir diye. Hazreti İsa'ya söylendiğine göre ve peygamberimizden önce geldiğine göre demek ki sonra tekrar gelmesi gerekiyor ki kıyamet için bir alamet olsun. Ne zaman gelmesi gerekiyor? Ahir zamanda. Zaten başka zamanda kalmadı. Nereden anlıyoruz? O da hadislerden. 7000 yıllık hadisler var. 1400 yıla bakan hadisler var. İnşallah 1400'ü söylüyor peygamberimiz. O yılda diyor 1400'de insanlar Hazreti Mehdi'nin etrafında toplanacaklardır. Benim ümmetimin ömrü 1500 yılı pek geçmez diyor. Ve 7000 yılda dünyanın tarihi olduğunu söyleyip, dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğunu söyleyip, 5600 yılı geçmiştir demekle 1400 ve 1500 arasında hicri, yani 1400-1980 demek. 1500'de 2086'lara bakıyor yaklaşık olarak, 85'lere. Onun arasında İslam'ın dünyaya tam hakim olacağını ve Mehdi'yi net olarak göreceğimizi anlıyoruz ki, bunun yanında 200 tane daha delil var, 200 tane alamet de gerçekleşti. Bakın o kadar net ki olay yani inşallah. Hazreti İsa'nın geleceği Kur'an'dan, İslam'ın hakimiyetine işaret eden ayetler var ve Mehdiyet'e baktığını büyük İslam alimleri söylüyor. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam, İmam Bakır aleyhisselam söylüyor. Peygamberimizin torunları peygamberden nakille söylüyorlar tabii. İslam'ın hakimiyeti net var ve bu ayetlerin de Mehdiyet'e ve ahir zamana baktığını söylüyorlar. Hazreti Mehdi ve ashabına inşallah. Ayrıca talebeleri de çok övülmüş. Yani talebelerinin kıyafetlerinden ahlaklarına demir gibidir diyor kalpleri inşallah.
Maşallah.
Yani hiçbir şeyden etkilenmezler diyor aleyhlerine verilen hükümden.
Ne evvelki ne sonrakiler onlara yetişemez diyor değil mi inşallah?
Evet, fedakarlıkta onlara yetişemezler diyor. Bakın ne öncekiler ne sonrakiler. Bütün öncekileri ve bütün sonrakileri maşallah kastederek söylüyor bunu Peygamberimiz inşallah. Kadınlardan ve erkeklerden oluşan 313 kişi diyor. 313 ve 314 denmiş. Yani 313 kişi Bedir ashabı kadardır diyor. Demek ki ufak bir topluluk. Bu tabii şu anlama geliyor. Şimdi Mehdi gibi mübarek, bu kadar üstün ahlaklı, en büyük veli, Hatemül Veli inşallah. Allah'ın halifesi diyor Peygamberimiz.
İnşallah.
Halifetullah inşallah. Ona 313 kişi tabi oluyor. Bu demek ki insanlar arasında başta tanınmayacak uzun çalışma dönemi boyunca. Hatta aleyhinde olacak birçok insan. İftiralar atılacak, çok zorluklar, çileler çekileceğini bugün hocamız onu da vurguladı inşallah hadislerde. İnşallah. Çok çile çekeceğini anlıyoruz inşallah. Çok acılar içinde. O da çok makbul tabii yani inşallah. Maşallah. Çok üstün ahlaklı olduğu için ona sabredebilen bir ahlakı var inşallah.
Evet. İnşallah.
Allah'a böyle. Çok üstün ahlak vermiş. Çok merhametli oluyor. Ve çok adaletli oluyor. Mesela hükümle ahkamda masumdur diyor Peygamberimiz. Elhamdülillah. Her verdiği doğru. Karar doğru. Yanlış yaptığında onu bir melek düzeltir diyor. Melekler var yardımcı olan kendisine. Cebrail, Mikail ve İsrafil arasında ve 46 bin meleklere desteklendiğini söylüyor. Yani çok metafizik. Zaten önüne diyor dağ çıksa ezer geçer diyor. Yani galip olarak yaratılmış.
Maşallah.
Allah'ın desteği var. Önünde mümkün değil durmak yani. Az imkanı yok.
Az önce okumuştuk inşallah hocam hani bayrak sancağından bahsettik yani. Hocam da dedi hani bir aylık mesafe dünyada bir günlük mesafe ise demek ki önünde diyor hiçbir galip gelecek bir ordu yani galip gelecek hiçbir şey yok yani Hazreti.
İnşallah.
İnşallah.
Yani burada da belli oluyor yani.
Mesela teknoloji de tarif ediliyor. O da çok büyük bir muhteşem bir mucize. İnşallah. İnterneti tarif ediyor Peygamberimiz. Bilgisayar, el bilgisayarları ellerine bakıp görürler diyor. Oluyor mu? Oluyor. Çok net yani.
Tablet iPhone. Bilgisayarlar
var. Tabii tablet bilgisayarlar var. iPhone var. iPhone'da bütün her şeyi görebiliyorsun zaten. Eline bak, gör. Bilgisayar ve internet tarif edilmiş. Dünyanın her yerine çok kısa zamanda ulaşacak bir teknoloji. İnternettir bugün. Değil mi? Bütün dünya çapında. Ayrıca Kur'an'da işaret var buna. Dabbetül Arz çünkü hem hadisler ve Kur'an ayetleri doğrultusunda birlikte bilgisayara baktığını görüyoruz biz. Hadislerde çünkü böyle fil kulağı gibi bakın fil kulağı gibi açılıp kapanan, domuz gözü gibi üzerinde bakın kamera domuz gözü gibi. Çok renkli diyor, milyonlarca renk var inşallah. Ve internetin tarifi var mesela kuyruğu diyor kilometrelerce uzunluğunda. Optik kabloları internetin kilometrelerce denizler altından gidiyor değil mi? Karalar, kıtalar Fiber üzeri optik gidiyor inşallah değil mi? Bu çok sayıda detaylı olarak tarif ediliyor hadislerde de inşallah. Günümüzdeki teknoloji tarifi. Topuyla konuşacak diyor insanlar. Gazetede haberler vardı. Topuğuna alıcı koymuşlar. Evet. Resim var yani. Hocamız gösterdi. Daha gösterebiliriz de. Evet. Topuyla konuşuyor diyor. Mesela gazete haberi bu.
İnşallah.
Ne zaman oluyor? Ahir zamanda oluyor.
İnşallah.
2000'li yıllarda çıkan bir haber gazetelerde. İnşallah. Topuyla konuşuyor diyor mesela. Aykırı. Peygamberimiz İnşallah. Topuyla konuşacak diyor.
İnşallah.
İşte bunlar bakın çok net deliller. Çok büyük müjde insanlık için. Çünkü güzel ahlakın hakim olması bütün insanlığın rahat etmesi, gerçek demokrasinin olması, savaş olmaması, hiç silah kalmayacak. 1.2 trilyon dolar silaha gidiyor, kentler yıkılıyor, insanlar parçalanıyor, bombalar atılıyor. Hiçbir olmayacak bunların. Muazzam bir adalet, demokrasi, sanat, bilim ve estetik olacak ama tarihte eşi benzeri görülmediği gibi. Altın çağ diyor Peygamberimiz.
Bolluk, bereket zamanları diyor.
İnşallah. Hem de nasıl bir bol, evet. Parayı verecek yani kimse bulamaz diyor. Bugün Afrika'da kıtlıktan insanlar, açlıktan insanlar ölüyor. Amerika, Güney Amerika'da öyle, Asya'da öyle, Avustralya'da öyle, değil mi? Amerika'da bile 3 milyon evsiz adam var. Homeless diyorlar. Yani dünyanın en zengin devleti ki şimdi ekonomik kriz muazzam vurdu Amerika'yı. Amerika yani tam çöküşte şu anda. O da bakın ahir zaman mucizesi. O da var hadiste. ekonomik krize işaret var hadiste inşallah.
İnşallah. Evet Oktay.
Ya bunları konuşmanın zevki evet, şeyden bile bitti ama vakit bitti galiba. Evet. Bir dahaki sefer inşallah.
İnşallah. Evet güzel soru.
Bitecek gibi değil evet. Yani hocam. Devam etsin.
Daha bundan daha önemli şey ne olabilir? Daha güzel yani. Ne olabilir? Yani böyle bir müjde. Hakikaten çocukluğumuzda hani hocamız da demişti de yani duyardık. Yani çok flu gelirdi böyle. Öyle biri belki ayrı zaman ne zaman olur yani değil mi? Öyle kulaktan dolma herkes bilir. Hatta bir tanıdığımızın ismi Mehdi'ydi yani böyle. Çocukluğumdan beri biliyorum
kimse
Mehdi'yi.
Kimse anlatmaz yani. Evet,
tamam, hiç. Meğerse hepsi gerçekmiş dedi hocamız. Ben de hayret ediyorum dedi. Hakikaten bütün hadislerin tek tek gerçekleştiğini gösterdi Allah. Elhamdülillah. Maşallah. Ayetlerin. İnşallah. Maşallah.
İnşallah. Evet çok güzel bir müjde. Peygamber Efendimiz de müjdeleyin diyor. Hazreti Mehdi'nin varlığını ve ahir zaman altın çağı inşallah. Biz de onu yapıyoruz değil mi? Maşallah. Güzel, güzel oldu elhamdülillah. Ama programın sonuna geldik. Saat 11'de 23.00'da bu sabahki Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın programın tekrarı olacak inşallah. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar.